Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, her zaman olduğu gibi yanımda Levent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
Merhaba Murat.
Merhaba Murat.
Seni sormalı.
Bizler de iyiyiz. 4-9 Ağustos 2014'ü konuşacağız.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Bizi Facebook ve Twitter'dan da yine aynı isimle takip edebilirsiniz. Geçmiş haftaya şöyle hızlıca bakalım. Telefon haftası dedik.
Evet.
Telefon ağırlıklı bir hafta yaşadık.
Hala gelmeye devam ediyor.
Hala evet. Daha yolda olan da var yani. Önümüzdeki hafta da telefon incelememiz sürecek. Tabii telefon haftası demişken her gün telefon yayınlayacağımızı kastetmemiştik. Telefon ağırlıklı yapacaktık. Öyle oldu. Ama evet. Çok telefon var. Zaten bir haftaya sığmaz. Daha da
sığmaz, evet.
Mümkün değil yani. Devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi iki tane etkinlik vardı Levent abi, bizim katıldığımız.
Evet.
Asus'un Zenfone etkinliğine gittim.
Türkiye'de tanıttılar evet. Telefonlarını.
Zaten sosyalde paylaşmıştım. Fiyatlarıyla ön plana çıkan, ki orada hani bir tanesini vereyim. Zenfone 6'nın fiyatı 800 TL. Fiyatı
en üst,
oynuyor.
En üst modelinki evet.
6 inç bir model.
6 inç model evet 800 TL. Yani orada tabii Intel ile işbirliği var.
Valla fiyatlar ilginç. Çünkü Ağustos ayında Asus Zenfone'un çıkacağını biz aylar öncesinden biliyorduk. Tabii. Hani yayınlanmamak şartıyla bir söylenmişti bir etkinlikte. Ama orada fiyatlar 1000 liranın üzerinde bekleniyordu.
Evet.
En yüksek fiyat şey gelince 800 lira.
Hı hı.
Gelince bayağı şaşırtıcı oldu.
Evet.
Çünkü Zenfone'lar sunumu eli yüzü itibariyle daha önce gördüğümüz pet fonlardan daha iyi.
Alaka yok abi.
Bir kere bunlar aradaki en büyük fark, ya bunu tabii incelemesinde saklayalım, çok lafı uzatmayalım ama bunlar telefon.
Evet.
Diğerleri telefonla da konuşturan tabletti.
Doğru.
Bunlar telefon.
Hı hı.
En baştan da telefon olarak tasarlandığı belli oluyor yani.
Hı, çok net.
Şeye göre fiyatlar da iyi. Ya orada bir tek işte insanların kafasındaki soru işareti Intel. Onun da hani elimize ilk ulaşan Intel'li tabletlerden bugüne uyumluluk falan bayağı değişti.
Hı hı.
Zaten test sonuçlarını görecekler.
Evet.
Bütün telefonlara uyguladığımız standart testlerde sonuç vermeyen bir tanesi mi ne?
Hı.
Zenfone'da. Böyle değildi.
Hı hı, evet.
Denediğimiz oyunlarda uyumsuzluk olan oyunla denk gelmedik. Eskiden oluyordu. Need for Speed'de falan sorun oluyordu. Şimdi denk gelmedik. İlerleme var yani.
Var var.
İlerleme var. Bence çok hani Intel kısmı soru işareti mi? Pek değil.
Hı hı.
Çözünürlüğü falan da uçmamışlar biliyorsun.
Evet.
O yüzden bence bu 700 lira falan civarı zaten çok karıştı ya.
Hı hı.
Asus da işte oranın çok karışmasına neden olan firmalardan biri olacak.
Evet, sonra Huawei etkinliğine geçtik. Orada da P7 tanıtıldı Türkiye'de.
İncecik.
İncecik bir şey evet. Biraz Xperia esintileri.
Bayağı.
iPhone esintisi bayağı, de var.
Evet, yani, Xperia Z esintisi korkunç. Ama incecik.
Şık bir telefon.
Şık, şık. Evet.
Ben ilk gördüğüm anda dedim güzel bir telefon.
Onda fiyat nasıl?
1200 lira, 1300 olarak açıklandı ama
biraz
yüksek bulundu tabii ki. Çünkü 1300'e
sağlam rakipler
iyi bir şeyler alıyorsun. Evet.
LG G2'ler falan hala var.
Doğru.
Bulursan Nexus 5 gibi seçenekler var.
Nexus 5 biraz piyasada zor bulunmaya başlamış.
İşte bulursan.
Evet. Onun dışında belki de hani piyasadan görecekleri tepkiye göre ayar çekilir. Bir de biliyorsunuz bunlar tavsiye edilen fiyat diye bir şey var ya, yani piyasada belki
evet,
daha ucuz
her
olur.
Her zaman daha ucuz oluyor.
Biraz da tabii markası da hani o kadar çok bilinmiyor.
Doğru.
Yani bir LG, Samsung
evet,
değil.
Değil. Bir de yani ismi zor söyleniyor.
Biraz zor söyleniyor.
Huawei. Ama biz doğru söylüyoruz değil mi?
Doğru söylüyoruz. Evet. Biz orada katıldık, kulağımıza duyduk Huawei.
Tamam. Kendileri nasıl söylüyorlar o önemli. Evet. Onu da inceleyeceğiz. Şimdi o biz Hamdi ile onun kutu açma videosunu yapmıştık. Orada da defalarca belirttim. Enteresan bir telefon çünkü onun Yonga setini, Yonga'sını da Huawei kendi üretiyor. Başka bir yerde karşına çıkmıyor. HiSilicon diye bir firmadan
doğru
çıkıyor. Kendi firması. Dolayısıyla diğerlerinden farklı.
Doğru. Göreceğiz.
Yaptık testlerini falan. İncelemesini hazırlayacağız.
Doğru, daha konuşacağız.
Konuşacağız detaylarını.
Windows Phone 8.1 update sürümü geliştiriciler için yayınlanmış.
Evet, 8.1 daha her telefona gelmeden, hani resmi sürümü, tam sürümü her telefona gelmeden 8.1 update geldi. Ben de bunu yükledim. Güzel şeyler var. Çok büyük bir şey değişmiyor. 8 ile 8.1 arasında uçurum vardı.
Doğru.
8.1 update'de çok bir şey değişmiyor. İşte bir klasör desteği gelmiş. Eskiden hani yazılımla eklenebiliyordu. Ama bu canlı klasör. Yani klasörün içine simgeyi koyuyorsun ya.
Evet.
O simge hani güncellendiğinde falan yine dışarıdan gözüküyor.
Tamam.
Canlı klasör deniyor. İşte mağaza kutucuğu eskiden, yani çok kısa geçeceğim. Bunun üzerine ayrıca bölüm yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum. İşte mağazanın alışveriş çantası ikonunda artık hani popüler uygulamaların falan tanıtımı çıkıyor. Öyle bir şeyler geldi. Hani snooze yapıyorsun ya, alarm çalınca bir dakika daha uyuyayım diye basıyorsun, sonra felakete giden yolun ilk adımı oluyor ya. Onun süresini bir saate kadar çıkarabiliyorsun. Tam bize göre işte. Bluetooth üzerinden telefonu hani modem haline getirdiğin o şeyden Bluetooth'tan da paylaştırabiliyorsun. Artık detay şeyler var. Mesela saatini hep sim kartı takılı olmasını isterdi ya, otomatik ayarlamak için şebekeden. Artık internetten de saatini ayarlayabiliyor otomatik. İleride çıkacak bu akıllı kapak falan artık çok popüler olmaya başladı ya, öyle şeyler. O tür şeylere şu anda Windows Phone'da yok. Bu spor saatleri falan. Onlara destek altyapısı geldi. Apps Corner diye bir şey yapmışlar. Orada da böyle seçiyorsun 20 tane uygulamayı. Diyorsun ki ben telefonu şimdi arkadaşıma veriyorum. Sırf bu 20'sini kullanabilsin. Aynı çocuk modu gibi. Başka şey kullanamasın diyorsun. Adam öyle onu kullanıyor. Senin start screen'ini bile görmüyor. Böyle. Şimdi bu yine bu developer preview artık herkes bizi dinleyen Windows Phone kullananlar onu öğrendi 8.1 güncellemesiyle. O sisteme üyeysen alabiliyorsun. Tek sıkıntı HTC'lerde. HTC 8S'ye görünüşe göre gelmeyecek bu. 8S tamam gibi bir şey. Yani Windows Phone 8.1 alacaksa alacak. Daha ötesi olmayacak gibi gözüküyor. 8X'e gelecek. Fakat onlara da driver mı ne gerekiyormuş? Onlar bekliyorlar.
Evet.
Böyle.
E-mail numarası kopyalanmış Nokia'lar için çözüm sitesi diye bir şey çıktı. Ne bu?
Şimdi bu da Nokia Türkiye güzel bir şey yapmış. Bir site açmış kendisi. Hı. Klon işlem diye.
Nokia değil mi?
Nokia, yani Microsoft Nokia artık. Çünkü orada artık Microsoft diye geçiyor Nokia'nın tabii, şeyde. Türkiye'ye hani Nokia tarafından ithal edilmiş bir telefonun varsa ve senin hani başka birisi numaranı çaldıysa, kopyaladıysa, bu adamlarda nasıl olsa kendi ithal ettikleri telefonların kaydı doğru var ya, onu hani bir şekilde sana açmışlar. Senin hani BTK'ya itiraz etmenin için gerekli dokümanı sağlıyorlar. Şey falan da göstermişler. Bak hani onun dışında gereken başka dokümanlar var. Onları falan da göstermişler. Bak şunu da yapacaksın. Faturası lazım telefonun falan. İşte gerekli evraklar falan, bilgiler veriyorlar. Böyle bir yardımcı olacak.
Çok
şey
iyi
kurmuşlar. İyi, keşke her marka yapsa. Bu sadece dediğim gibi Nokia'lara, hatta anladığım kadarıyla çok emin değilim ama galiba Lumia'lara özel. Ama böyle bir servis sunmuş ücretsiz. Güzel bir şey. Sırf şey için bile herhalde, yani Lumia'n olmasa bile o oradaki hani gerekli evraklar falan şeyini incelersin. Bu konuda bir itiraz yapacaksan kılavuz olur. Sıkça sorulan sorulara falan bakarsın. Bilgi olur.
Evet, doğru.
Klon işlem.
Güzel.
Sitenin adı.
Haftanın önemli haberlerinden birisi Twitch ile ilgiliydi. Evet. Kurucusu, bir defa kurucusu, onun kurucusu Justin TV.
Aslında evet, öyle bir başka bir yer.
O kapandı. Justin TV'yi nereden bilirler? Bu biliyorsunuz. Şimdi şifreli kanallarda futbol yayınlanır. Buradan millet girip kaçaklarını izlerler. Türkiye'de herkes öyle bilir bunu. Ama aslında öyle değil yani. O işi o değil.
Aslında Twitch Justin TV'nin bir çocuğu.
Çocuğu. Tam anlamıyla
ama bu. Ama çocuk aldı, yürüdü, gitti.
Evet.
Babası öldü.
Çok güzel söyledin. Evet. Twitch ile ilgili biliyorsunuz YouTube'un bir haber şeyi var. Alma girişimleri haberi var ama bir türlü resmi bir açıklama yok.
Resmileşmiyor.
Şimdi çünkü Twitch şu anki haliyle YouTube'a geçtiği zaman büyük problemlerle geliyor. Özellikle telif hakları konusunda. Şimdi Twitch'e ayar veriyorlar. Bu ayarların en başında telif haklarına dikkat edilmesi konusu başladı. Şimdi adamların yaptığı, çocukların yaptığı videoların sesleri çatır çatır kısılıyor.
Müzik sorunu evet. Varsa.
Müzik sorunu varsa ki bunu hani her türlü kıl ayar dahil. Hani yanında çalan bir telefon şey var. Radyo dinlerken oyun incelemesi yapıyor. O da ya etkiliyor.
Sadece müzik değil. Oyun içi görüntüler oyun içi bile müzikler. YouTube itiraz ediyor.
O da oyun içindeki
görüntüler falan tabii. Hepsine itiraz ediyor.
Komple YouTube. Ses çıkıyor. Her şey denetimden geçiyor. Bir de sonsuza kadar saklamak diye bir şey yok. Ona bir süre koydu Twitch.
O da muhtemelen eskiyi düzeltemeyecekleri için.
Belki de yok etmek yok için. Edelim. Evet, arşiv temizliği için.
O arşiv temizliği bence.
Bir süre sonra sorumluluğun hepsi silinmiş olacak.
Evet. Düşünsene yani oraya kaydettiğim bir sürü bir şey. Kaç evet. Gündü süresi?
13 yani 13 müydü 14 mü? Öyle bir
yani
gün.
Yani 2 hafta gibi bir süre evet. İçerisinde gidecek.
Ama şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ya şimdi hani Twitch'te oyun yayınlanıyor. Efsane bir maç yaptın. Olay oldu. Onu o zaman şimdi alıp bir de YouTube'a falan atman gerekecek. Hani çünkü silinecek.
Doğru.
Silinmemesi için.
Onun için de bir servis olacak arada. Hani YouTube'a aktarma şeyi seçeneği olacak. Sen aktaracaksın.
Ya da parayla storage servis diyecek. Para vereceğim.
Şu anda
silinmeyecek.
Beleş kullanıcısıysan 2 hafta tamam. Ama sonra diyor ki hani bir de şey var. Turbo şeyin var kullanıcı. O da 60 gün. Yani yine bile hani öyle bir sonsuzluk yok. Kendi açıklamaları şöyle diyorlar ki biz araştırdık. 2 haftadan sonra diyor o canlı yayınlar izlenmiyor.
Biraz öyle.
Doğru.
Biraz şeyi de itiraf etmişler. Altyapı falan hani tabii, bu tabii. Altyapının. Şimdi çünkü biliyorsun telefona Twitch geliyor.
Evet.
Android'e Shield'a falan Nvidia Shield'a falan Twitch geliyor. Artık diyor ki adam hani benim yayıncı sayım bunlarla birlikte katlanacak. Altyapımın kaldırması için buna da diyor biraz mahkumum,
evet,
mecburum.
Ama en büyük şey bu zararlı içeriklerin temizlenmesidir bence. Bu işler
bence de öyle.
Hazır, çünkü YouTube'a geçiyorsun artık senin
yani
altyapı
artık
problemi.
Artık YouTube'a geçtiği de kesinleşmiş oldu evet. Bu tür şeylerden sonra.
Doğru.
Hani onu da açıklamadılar bir türlü durumu ama evet. Artık netleşti.
Yani. YouTube'un alabileceği hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü YouTube'da da biliyorsunuz evet. Bu işler çok sıkı.
Ya şimdi burada bizim YouTube konusundaki önerilerimiz artık Twitch'çiler içinde geçerli olacak. Onlara onu önerebiliriz. Şimdi şöyle bir tartışma var. Oyuncu diyor ki, adam oyun oynarken müzik yayınlıyor. Diyor ki ya benim o müzik için kimse beni seyretmiyor ki diyor. Doğru ama kardeşim o zaman da sen de işte kullanma şu müziği. Ya da işte şey kullanma ne bileyim işte telif haksız müzik falan kullan. Yani Rolling Stones da sana background müziği yapmak zorunda değil ki kardeşim. Hani
doğru.
Böyle de bir durum var.
Buradaki abi acımasızlık şu oyun içinde çalan müzik de seni yakıyor ya. Evet. Buna ilgili bir şey yapılması evet. Lazım oyuncular tarafı, oyun firmaları tarafında.
Firmaların müzik gruplarıyla ya da işte müzisyenlerle anlaşmalarını artık
evet.
Ona göre yapması
lisanslanırken,
lazım.
Yani çünkü bu aslında evet. Senin reklamın yani evet. Firmanın bunu evet. Ciddiye alıp evet. Bir el atması lazım.
Tabii. Ya bu amatör gruplar, küçük gruplar için aslında öyle şans ki.
Ya.
Çünkü sen şimdi bile sen bir videoda bir müzik kullanıyorsun. Gelen soruların yarısı o müzik ne? Bir sürü adam bayıla bayıla verir şarkısını ki veriyor.
Evet, veriyor.
Veriyor. İşte yayıncı arkadaşlar da birazcık onları takip edecek artık. Yani biraz terleyeceksin sen de. Evet. Bunun kaçarı yok.
Ha şunu söyleyeyim. Jamendo'dan falan alın diye tavsiyelerde bulunulmaya başlamış. Doğru bir tavsiye ama biliyorsunuz orada bile adam şey farklı. Lisansının bir yerine bir şey yazıyor diyor ki commercial olmaz diyor. Yani
iyi okumak
evet.
Lazım.
Evet, çok evet. İyi okumak lazım. Onlar beleş diye bakmayın o kanallara.
Farklı lisanslar var.
Evet.
Parasını verdim aldımla bitmiyor. Ya da şu var mesela. Yanlış yapılan uygulamalardan birisi SoundCloud. iTunes'tan adam bir MP3 alıyor 1 dolara. Onu zannediyor ki kullanırım aldım. Hayır o dinleme şeyi.
Doğru.
Dinlemeye aldın onu.
Ya o kadar çok şey var ki bir kere kullanlar işte televizyonda kullan var. Evet. Lisans tipleri de değişiyor böyle.
Çok bütün o şeyi hani satır aralığını okumak gerekiyor.
Lazım.
Tabii ki maalesef İngilizce bu dokümanların %99'u.
Öyle,
o zaman bir arkadaşa falan okutmak lazım. Doğru. Eğer kendine güvenmiyorsan. Yoksa sesini mesini kesiyorlar videonun.
YouTube'un bir tarafı var. Sana kullanabileceğin müzikleri veriyor. Onlardan seç.
Onlardan. Evet. En sağlamcı evet. Çözüm o.
Evet.
Bir oyun haberi daha, yerli oyun firmaları bir girişim başlatıyorlar. Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği.
Yeni bir dernek.
Evet.
Kuruldu. Biliyorsun bu Tudof macerası umut verdi. Fakat sonra aniden işte devlet tarafından lağvedildi. Yerine bir şey konmadı.
Pek de bir şey yapmadı.
Dijital Oyun Federasyonu Türkiye'ydi. Olmadı. Başka bir Oyun Der diye bir dernek var. O yoluna devam ediyor. Fakat hani daha kendilerini iyi anlatacaklarını düşünen firmalar bir araya gelmiş. İşte Peak Games, Tailwords, bizim de sponsorumuz olan Ottu Teknokent yönetimi, Pantheon, Pixofan, Simsoft, Reotech, Digitoy. Bu firmalar kurucusu olmuş yeni bir dernek. Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği. Hı hı. Bu firmaların özelliği gerçekten bilgisayar başına oturup oyun geliştiren firmalar olmaları. Çünkü sektörün kendi arasında bazı belirsizlikleri var. Hı. Çünkü şöyle, hani firmalar var. Bir de tek başına evinde arka odada oturup oyun yazan ve bu oyunu hakikaten satan, dünyaya satan, yani çocuk diyeceğim ama hani iyi anlamda söylüyorum bunu. Genç arkadaşlar var. Şimdi bu genç arkadaşların durumu ne olacak? Tek başına vergi levhası yok, duvarında bir şey yok ama adamın oyunları Android'de, Windows Phone'da aratıyorsun çıkıyor. Dünyaya satıyor. Yorumlara bakıyorsun, İngilizce yorumlar. Evet. Dünyaya satmış adam. Güzel bir şey. Ama bir firma kimliği yok. Diğer tarafta milyon dolarlık firma falan. Hani milyon dolarlık firma o çocuğa böyle bir yan yan bakıyor. O çocuk onlara yan yan bakıyor. Hani bir icabında bazen bunların devletin karşısına geçip oturmaları gerekiyor. Orada hani milyon dolarlık firma diyor ki ya bu da mı oturacak masaya? O çocuk diyor ki ben senden fazla oyun satıyorum falan filan. Bir yandan da oyun sektöründe şöyle bir boyut var. Kore'den, Çin'den Türkiye'ye yağmur gibi oyun yağıyor. Bunlar tercüme ediliyor. İsimleri bile doğru düzgün değiştirilmeden falan Çince isimle Türkiye'de piyasaya sürülüyor bile. Kimisi uyarlanıyor tamamıyla, bir de isim uyarlanıyor falan. Şimdi bu adam oyun geliştirici diyecek misin, demeyecek misin? Ya. Tercüme yapıyor adam.
Diyeceksiniz ki yani dense ne olur, adam teşvik meşvik alabiliyor.
Ya adam oyun geliştiricisiyim ben diye kartvizit basıyor. Ama kardeşim Koreli bilmem ne firmasının oyununu satıyorsun. Koreli o oyunun parası satılıyor. O oyun parası ne oluyor? Türkiye'den dışarı gidiyor o para. Adam diyor ki biz oyun geliştiricisiyiz. Bize devlet bize yardım etsin. Ya bunlar belirsizlikler.
Doğru.
O sektörün kendi içindeki sıkıntılar.
Bir de bu dernekle ilgili bazı derneklerle ilgili sorunlardan bir şey var. Mesela bizim de bir derneğimiz var. Ne yapıyorlar? Arada piknik yapmaya yarıyorlar. Bir işe yaradıkları yok. Şimdi şöyle bir şey olabiliyor. Mesela sen bir dernek kuruluyor. Abi bakıyorsun işte Bilişim Yayınları Derneği atıyorum, sallıyorum isimlerini. Sen de orada gözüküyorsun ama sen adamla hiç konuşmamışsın bile. Birisi seni kafadan yazmış.
Bakıyorsun televizyonda demeç veriyor.
Evet.
Senin adına falan filan. Evet işte ya bu sektör kendi içinde bunları çözecek. Şimdi şöyle de bir durum var. Devlet bu oyunların bir kazanç, hani gelir kapısı, ülke için bir gelir kapısı olduğunu fark etmiş durumda.
Evet.
Çünkü hani fındık satarak bilgisayar satın alıyorsun bir yere kadar.
Öyle.
Orada bakıyorsun 7-8 kişilik bir firma icabında işte bir gemi dolusu fındık kadar para kazanabiliyor.
Doğru.
Oyun yaparak. Dolayısıyla devlet de ilgilenmeye başlamış. Ya ne yapıyorsunuz siz, hani biz ne yapabiliriz bu konuda falan diye.
Devlet çok olumlu yaklaşıyor ama kendisi anlamadığı için işi.
İşte yönlendirmek tabii, için evet. Böyle sivil toplum kuruluşları veya işte meslek örgütlerinden falan bir destek bekliyorlar.
Evet.
Bu dernekler bu işe yarayacak.
Evet, evet.
Hani devlet sonuçta tek tek geliştiricileri baz alamaz.
Yok.
Çünkü onlar aslında bir yandan da ticari oluşum.
Kurumlarla yani çalışması daha uygun.
Diyor ki siz bir örgütlenin, gelin karşıma.
Konuşalım.
İnşallah iyi şeyler İnşallah. Çıkar.
Evet, Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği. O ismini bence daha çok duyacağız önümüzdeki günlerde. Tebrik edelim. Başarılı olmasını dileyelim.
Evet, Facebook sunucu güvenliği firması almış.
Evet, böyle bir yatırım yaptılar. Veri güvenliği firması ama sunucu üzerinde çalışan
bir ne kadar firma. Rakam alındığı açıklanmamış.
Evet. Ama ondan öyle.
Sonra beraber çalışıyoruz demişler.
Private Core diye bir firma. Hani şey yansıtıldı. Hani verilerinizin çalınmasını zorlaştıracak bir şey dediler. Umarım öyle olur.
Evet.
Private Core diye bir firmayı satın almış.
Bu bir medya oynatıcısı var. XBMC.
Xbox Media Center.
İsim değiştiriyormuş.
Kodi. Şimdi Xbox Media Center'ı biz yaptığımız hani çubuk, Android evet, çubuk incelemelerinde falan bahsettik, gösterdik falan. Raspberry Pi'de galiba bahsettik. Galiba. Bu çok önemli bir media player. Çünkü bu media player'dan çok öte bir şey. Pluginleri var. Hava durumunu bile gösteriyorsun. Plugin ekliyorsun. Yok film arşivin varsa hard diskte yok kapaklarını bulup kendisi koyuyor falan filan. Bin türlü böyle özelliği var. Ve orijinal hani o ilk sandık gibi olan Xbox'ta çalışmak için yapılmış bir şey. O yüzden adı Xbox Media Center. Fakat ilerleyen yıllarda bunun Xbox'ta bir alakası kalmadı. Başka her şeyde Android'de bile çalışıyor. Xbox'ta çalışmıyor. Ama adı Xbox. Şimdi o adın Xbox olması tabii ki her zaman Microsoft'tan dava kağıdını bekleme durumunda bırakıyor seni. Her an avukatlardan bir şey telefon gelebilir.
Doğru.
Şey yapamıyorsun, satamıyorsun, edemiyorsun. Çünkü adı Xbox olunca. Yani zaten bugüne kadar gelebilmeleri mucize.
Doğru, doğru.
Onlar da artık olay çok büyüdü. Birazcık da galiba işi hafiften ticarileştirmek istiyorlar. Orta vadede belki. O yüzden Kodi yapmışlar ismini. Şey aynı, yazılım aynı. Lisansı aynı. Versiyonunu bile değiştirmemişler yine. Versiyon 14 diye gidecek. Ama artık Xbox Media Center Kodi olacak.
Evet. Apple Temmuz ayında App Store'dan rekor gelir elde etmiş.
CNBC'ye bir açıklama yapmışlar. Ardından da tweet atmış Tim Cook, Apple'ın yöneticisi. Temmuz ayında coştuk demiş yani adam tweetinde kısacası. Net söylememiş, bir rakam açıklanmamış ama hani diyorlar ki geçtiğimiz Aralık ayında 1 milyar dolar gelir elde ettiğini söylemişti. Demek ki onu geçtiler böyle bir açıklama yaptığına göre. Çünkü rekor yaptık diyorlar. Bir ay içinde 1 milyar dolardan fazla gelir elde etmek yani nasıl bu işin önemli bir şey olduğunu gösteriyor aslında. İstatistikler de var. Daha önce bu konferans vardı Haziran ayında. Orada verdikleri istatistiklerde 1.2 milyon uygulamayı geçmiş. App Store'daki uygulama sayısı 1.2 milyonu geçmiş. Her haftada 300 milyon kişi ziyaret edip günde 75 milyon uygulama indiriliyormuş.
Evet, müthiş.
İnanılmaz bir rakam. Ve bunların sonucunda da Temmuz ayında 1 milyar dolardan fazla gelir elde etmişler.
Evet.
Yeni telefonları 9 Eylül'de çıkacak deniyor.
6. Tabii bu resmi hiçbir bilgi yok biliyorsun. Tabii.
Ama bu neredeyse kesinleşmiş gibi. Bloomberg'de, Wall Street Journal falan gibi hani böyle kaliteli, güvenilir diyebileceğimiz içeriklerde bunu onaylayacak, destekleyecek şekilde açıklama yapmışlar. Genelde tabii, de o civarda zaten şey yapılıyor.
Artık bir aydan az var. Onun rezervasyonu şeyi falan yapılmaya
zaten
başlamıştır.
Zaten bir iki hafta sonra görürüz işte Apple şurayı tuttu, kiraladı
uçak
falan
uçak biletleri diye. Falan alınmaya başlamıştır. O yüzden
bir söylenti de
artık çıkar.
İki model tanıtacağı. 4.7 inç ve 5.5 inç iki model tanıtacağı. Apple'ın söylentilerden biri de bu. Hatta belki birini önce tanıtıp birini bir ay sonra falan tanıtacak gibi şeyler de söyleniyor. Bakalım göreceğiz.
Note 4 etkinliği 3 Eylül'de.
O IFA'ya denk gelmiyor geliyor. Mu?
Evet evet. IFA'da tanıtmışlar.
Geçen sene de IFA'da tanıtmışlardı Note 3'ü.
Bu da Note 4.
Evet hatta bizi basın gününde basın şeyine almamışlardı falan filan.
Evet anlatmıştın sen.
Değişik şeyler yaşamıştık. Bu sene sen gideceksin IFA'ya.
İnşallah. Pasaport alırsak şey alırsak.
Bakalım nasıl sen nasıl maceralar yaşayacaksın göreceğiz.
Evet. Samsung'la Apple ABD dışındaki her yerde davalarını sonlandırma kararı almışlar.
Şimdi Murat burada özellikle şu ana akım medya denen basının teknoloji haberlerini nasıl anlayıp da nasıl anlattığına çok güzel örnek teşkil ediyor. Çünkü bunu nasıl haber verdiler? Hatta bazı teknoloji yayınları bile Samsung'la Apple öpüşüp barıştı. Dost oldu. İşte el sıkıştı falan. Abicim hiçbir şey yok. Çünkü adamların zaten birbirlerine bütün güçleriyle girdikleri davalar Amerika'da. Adamlar Amerika dışındaki hani şimdi yani şeyle argo tabirle antin kuntin davaları bırakıyorlar. Fakat kesinlikle bir barışma, el sıkışma bilmem ne yok. Hı hı. Vuruşmaya devam ediyorlar yani Amerika'da.
En azından Amerika piyasası içinde.
Evet.
Hani büyük piyasada orası. Evet. Devam edecekler ama hani buradaki şey ilginç. Niye bütün dünyanın diğer yerlerindekileri bırakıp da hani sadece Amerika'da hesaplaşalım diye yer seçmeleri? Hani adamların sisteme mi güveniyorlar yoksa hani orası büyük, diğer yerlerle uğraşmayalım. Ama mesela Avrupa pazarı da küçük değildir ya. Gene dişe dokunur bir şey vardır.
Tabii ki. Tabii ki de Avrupa pazarında şöyle bir şey var. Hepsi Avrupa Birliği'ne üye. Hani bir karar aldırdın mı evet. Yeterli oluyor.
Yani işte Amerika'nın hani acaba sisteminden dolayı mı? Hani bu belki ticari evet. Bir sonuçta şey hukuk olabilir. Sisteminin oturmuş olmasından mı acaba? Yani
orada kazanırsan diğer yerlerde kazanman daha kolay oluyordur belki. Hani emsal gibi bir şey oluyordur.
Ama işte diğer yerleri bırakalım biz burada kapışalım diyor adamlar. Yani arenayı belirlemişler
biliyorsunuz yani. Yani bu davalarda en çok kazanan hukuk büroları, yani, avukatlar, orası hukuk kesin. Uzmanları. Onlar hangi taraf kazanırsa, şey kaybederse kaybetsin onlar kazanıyor. Ve müthiş hani hukuki masraflar böyle davalarda müthiş düzeyde. Yani belki bilmiyorum onları birazcık kısmaya mı karar verdiler? Yeter artık avukatlar kazanmasın mı dediler? Ama Amerika'da mücadeleleri sürecek.
Evet. Yani. Microsoft da Android konusunda Samsung'u dava etmeye hazırlanıyor.
Evet o da bir sürpriz. Yani. Tek de haber olmadı ama. Biliyorsun Microsoft Android'den çok güzel para kazanan.
Yıllık 1-2 milyar dolar arası olduğunu evet, söylüyorlar. Yani Google, inanılmaz bir rakam.
Google'dan fazla belki para kazanan bir firma, bir durum. Çünkü birçok patente sahip Android'in kullandığı. Microsoft para ödetiyor bütün dünyaya. Üreticilere para ödetiyor kendine. Samsung da ödüyormuş paşa paşa. Ödememeye başlamış.
Sebep?
İşte bu Microsoft Nokia'yı alınca Samsung bir şekilde bunun hani var olan anlaşmaları falan bozduğunu
iddia
edip taksitlerini ödememeye başlamış. Senetlerini ödememeye başlamış. Microsoft da ya var olan anlaşmayı geçerliliğini şey yapmak için hani uygulatmak için şartlığını uygulatmak için diyor dava ettik.
Yani bir yoruma göre şey diyorlar. Bizim anlaşmayı yaptığımızda 2011'de anlaşmışlar bunlar patent haklarını ödemek evet. için. O zaman Samsung'un satışları bu kadar çok değildi. Daha küçük bir firmaydı. Hani yapabiliriz, ödeyebiliriz falan diye düşündü. Ama şimdi tabii çok büyük bir firma haline geldi. Biraz işte burunları kalktı gibi bir hava estiriliyor yani yapılan tabii. yorumlarda.
Tabii. Ya burada dava şey, alacak davası. Öyle, öyle. Yani patent ihlali falan Apple'da olan dava değil. Değil zaten değil. O konuda anlaşılmış, ödemeler yapılıyormuş, aksamış son ödeme parasını Nokia, almak için.
Nokia'yı bahane etmeleri garip geldi bana yani neyi bozmuş olabilir ki?
Yani o zamanlar işte Microsoft'un kendisi telefon üretmiyordu. Şimdi Nokia ile birlikte kendi de telefon üreticisi evet, oldu.
Belki öyle bir...
Şartlar değişti, anlaşma bozuldu diyor herhalde Samsung ama.
Muhtemelen öyle diyordur.
Bakalım ne sonuca varacaklar.
Microsoft'tan devam. 20 yıl önceki sitelerine şu an girebiliyorsun.
Girmesek daha iyi.
Evet, evet.
Bayağı bir, yani 20 yıl önceki ama siteler 20 yıl böyle önce oluyordu normal. İşte. Tekst ağırlıklı.
Yani yazı, HTML'in ilk versiyonları falan.
Yazı ağırlıklı bir site. Gopher falan var ya baksana yani çok eski servisler artık. ftp.microsoft.com.
Bir kişi yapıyormuş. Sitenin şeyle bir kişi ilgileniyormuş o zamanlar. Ve gazeteler gibi böyle bir sabah baskısı bir akşam baskısı oluyormuş. Bir değişiklik istediğinde bunlardan birine yetişmezsen bir sonraki günü bekliyormuşsun falan.
İşte enteresan baksana altında şey yazıyor Microsoft Windows NT Server 3.5'te çalışıyor falan diye not düşmüşler.
Günümüzde 30 kişi şu anki Microsoft.com'u 30 kişi ayakta tutuyormuş.
Ya
dünyanın adamla, en çok ziyaret edilen 10 sitesinden biri.
Download bir şeyler download etmek istiyor.
30 gene iyi aslında bence daha fazladır diye düşünüyordum ben ama. Az değil ya. Her bir sürü şeyi var. Çeşitli var. Gerçi hepsi ayrı olabilir. Bilmiyorum ama. Bu 30 sadece hani ana sayfa ve bir iki ona bağlı şey mi?
Ya da şey mi yani ayakta tutan. Yani içerik ekibi değil de admin ekibi mi?
Ha yani olabilir.
Webmaster.
Muhtemelen öyledir zaten.
Evet. Windows 9 ile ilgili bir haber. Charm kısmı. Orada bir tane hani sağda olur
sağdan
ya.
Sağdan açılan menü.
O menü uçacakmış 9'da.
Ne işe yarar?
Masa üstlerinde.
Masa üstünde tabii ki.
Çünkü zaten masa üstünde onlar kullanılmıyor.
Ben hiç kullanmıyorum.
Yani Windows evet. 9'da Microsoft masa üstünü ciddi anlamda düzeltmeyi planlıyor. Evet.
Sanal masa üstleri.
Yani günaydın diyoruz Microsoft'a.
Şimdi bu sanal masa üstleri, şu Linux'ta 4 masa üstü vardır ya, aralarında geçiş yaparsın. O mu?
O. O. Yani o. Linux'ta yıllardır var olan, MacOS'ta da varmış galiba. Var mı? Uzun zamandır var olan. Windows'ta artık biz de getirelim
çok
demiş.
Çok geç kalmışlar.
Yani tabii ki sonuçta bu kadar çok kullanıcı daha yeni kullanmaya başlayacak aslında bunu. Hani Linux'a bakan kaç kişidir? MacOS'un da şeyi belli.
Evet.
Windows'la aslında pek çok kullanıcı bu sanal masaüstüyle yeni tanışacak.
Evet.
Yani masaüstünü değiştiriyorsun kısaca.
Görev bir sayfa daha açıyorsun.
Bir yer oluyor.
Telefonun aynısı ya. Şeyde.
Evet yani.
Doğru.
Hı. Ona bastın mı masaüstü değişiyor. Kolayca hızlı geçiş yapıyorsun aslında.
Evet.
İyi bir özellik.
Yani Mac'te çok, ben Mac'te gördüm. İlk orada kullandım. Çok güzel oluyor.
Tabii ben de Linux'ta gördüm.
Linux'ta kullandım. Şey geliyor zaten varsayılan
yani
olarak geliyor.
Yani öyle kuşla kondurmuyor. Öyle acayip süper bir şey de değil ama olsun. Niye yok şimdiye kadar?
Windows'ta onu gerçekleştiren uygulamalar vardı.
Evet. Tabii.
İşletim sistemini alacaklar.
Güzel olacak.
O uygulamaların ekmeği.
Yani bu da senenin sonuna doğru ön izleme sürümü çıkacak.
Evet. İzleyelim bakalım.
2015 baharına doğru da yayınlanacakmış.
Evet. Sony'den haber var. E-okuyucu pazarından çekiliyor.
Hmm, çok güzel. Kitap okuyucuları vardı.
Çok güzel deyince.
Güzeldi, güzeldi şey... ama kimse almıyor demek ki. Çekiliyormuş. Hmm. Çekiliyormuş. Ya yani çekiliyor dediği şöyle yani yeni üren, yeni model yapacak. Sürmeyeceğiz diyor. Olanlar satılacak. Bitecek.
Evet.
Ya tabii tabletlerin olduğu dünyada kitap okuyucunun pek bir şansı yok.
Halbuki daha rahat gözler
çok
için ama.
Çok daha konforlu falan ama pil ömrü deli uzun.
Ya.
Ama işte
olmadı.
Murat insanlar haklı olarak ya
tek cihaz
bir cebinde insanlar. Kitap okuyucu, bir cebinde telefon, bir cebinde MP3 öyle istemiyor ki.
Haklı her şey bir şey yapsın her şeyi.
Tabii.
Bir de telefonların artık şeyi büyüdü, ekranları büyüdü. Evet.
Ekran büyüdü.
Yani neredeyse bunların işlerini görebilecek hale geldi.
Uygulamalar iyileşti.
Yani tabletleri bile zorluyor artık telefonlar.
Hmm. O yüzden
yani 5,5 yani... inç hatta belki 6 inç artık tablet neredeyse.
E-kitap okuyucu da Amazon kardeşim Kindle. Evet. Onun biliyorsun rakibi Nook da olmadı.
Olmadı.
Evet. Kindle iyi gidiyor. Çünkü Kindle'ın olay sadece cihazın kendisi değil.
Değil evet.
Yanında bir de Amazon'un kitap servisi geliyor.
O başka da işte Kindle ve Amazon herkese yetti o konuda.
Evet.
O pastadan pasta kalmadı diğerlerine dilim kalmadı
evet, olacak. Biraz da öyle oldu.
Evelik sitesi biz alıntı yaparken çok kullandığımız sitelerden birisidir. Yayınların sonuna
önemli dönüş. Sızdırmalar yapan.
Evet.
Bu bir site değil de Twitter
evet,
hesabı.
Evet. Bu Ivan Blass bir bilişim yazarıymış aslında. Sonra Twitter'da bayağı bir bu bilgi sızdırmalarla şöhret oluyor hakikaten.
Doğru.
Birçok telefonun ilk görüntüsü, yani Xperia, ilk bilgileri.
Tablet Z2'nin.
Oradan çıktı.
HTC One M8'in, Nvidia Shield tabletin. Yani bunların hep yani böyle kalbur üstü cihazların ilk görüntülerini evet. sızdıran.
Çok iyi bir ağı var belli ki bu arkadaşın. Bu bilgileri elde edip sızdırıyordu. Şeye çevirdi bir süre sonra. Firmalardan işte reklam tweet'i atmak için para istemeye falan başladı. Çünkü 187 bin takipçisi varmış Twitter'da. Para istiyordu. Hani gerçekten şey yok işte bir iki tweet şu kadar para falan diye. Şey, pek olmadı belli ki.
Evet.
Dönüş sağlayamadı.
Bunu paraya çeviremedi. Uzun
telefon firmalarını zorda bırakıyordu. HTC küfür etti ya. Bir kere. Yani HTC'den birisi
Ellerin kırılsın bebeğim.
Küfür etti. Yok şimdi söyleyemeyeceğim bir şey. Bayağı ağır. Küfür etti. Yani bayağı ağır değil de yani şimdi söylesek bin tane polemik olur. Artık şey çünkü zorda bırakıyor gerçekten evet. Tabii firmaları. Biraz da sağlık sorunları varmış. Devam etmeyeceğim diye açıklamış. Yani bu kadar güçlü bir ağı olan, sektörde tanınan, bilinen bir adam herhalde başka bir yine benzer bir iş
bulur.
Belki böyle hani bilgi sızdırmaya falan dayanmayan bir iş bulacaktır.
Evet. Geçtiğimiz haftalarda AMD ile ilgili bir haber yapmıştık. Nvidia'ya kızıyorlardı. Ya bizim oyunlar, Nvidia destekli oyunlar bizde kasıtlı olarak kötü çalıştırılıyor. Diye bir haber. Özellikle de neydi? Şeydi. Şu oyun.
Watch Dogs.
Watch Dogs'ta ayyuka çıkmıştı. Şimdi Nvidia da cevap veriyor. Bizde öyle bir şey yok.
Yoktu.
Anlaşmalarımıza kimse de zaten öyle bir anlaşmayı kabul etmez diyor. Hani biz yapsak bile, teklif etsek bile.
Ya şey falan diyor AMD. İşte Nvidia diyor oyun geliştiricileri kafa kolu alıyor. Hani bizim Nvidia ile çalışırsanız AMD ile bir şey yap işbirliği yapamazsınız diye taş şart koyuyor, koşuyor diyor. Şey yapıyor diyor. Bu GameWorks var ya bir yazılım araç kutusu doğru. Sunmaya başladı Nvidia oyun geliştiricilere. İşte yağmur efekti falan filan onları hazır sana araç kutusunu sunuyor. İşte AMD demiş ki ya bu verdikleri kapalı kutu ne oluyor ne bitiyor onun içinde kimse anlamıyor. Hani o yüzden optimizasyon falan da yapılamıyor. İşte onlar da bize karşı kötü hazırlanmış durumda falan iddialarında bulunmuş AMD ama Nvidia diyor ki kardeşim kaynak kodumuz açık paylaşıyoruz. Hı hı. Kim ne optimizasyon yapacaksa açık önünde diyor. Şey diye de bir şartımız yok demiş. Hani öyle bizimle çalışırsanız AMD ile çalışamazsınız diye bir şartımız yok şeklinde açıklama yapmış. Hatta yalan demiş yani abi, bu şeyin AMD'nin iddiaları
şimdi
için.
Şimdi ben sana soruyorum. Sen sektörde bu kadar uzun zaman bunların haberlerini yazdın ettin. Senin kulağına nasıl geliyor?
Ya şimdi bak Nvidia... Faullü vuruşlar yapan bir firma. Hı. Biz bunu TNT zamanından beri
gördük.
Detonatör ya. Sürücülerinin falan şimdi bilmez bulursa. Ha, dinleyenler. O zamandan beri Nvidia evet Hamdi'nin dediği gibi fırsatını bulursa öyle faullü yumruğu atan bir firma. Hı hı. Basını manipüle etmeyi seven bir firma. Hı hı. Fakat bir yandan da hani AMD'nin de mağdur edebiyatı da onun da o mağdur edebiyatı var yıllardır.
Evet. Gerçi bak orada da şeyi hatırlatayım hemen en kısa yoldan. Geçenlerde biliyorsunuz Nvidia'nın G-Sync'ine karşı bizde de FreeSync var diyorlardı.
Evet.
Ama o FreeSync'in free olmadığı aslında yani biraz teknik bilen herkes biliyordu. Niye? Çünkü panel gerekiyordu yine. Sen panel olmazsa hani o teknolojiye adapte olacak panel olmazsa FreeSync de bir işe yaramıyor ki o yüzden sırf laptopla çalışıyordu. Normal masa üstünde hiçbir işe yaramıyor. Çünkü evet. Panellerimiz uyumlu değil. Onlar da yapıyorlar arada bir böyle belaltı vuruşlar. Nvidia para istiyor bizde bedava falan öyle bir şey yoktu.
Yok.
Oluyor iki tarafı da masum değil abi.
Tabii canım ikisi de basını yönlendirmeyi seviyor. İşte birisi dediğim gibi AMD'nin öyle bir mağdur edebiyatı tavrı var. Tabii ki bir yandan da AMD'de iki pazarda da küçük oyuncu.
Öyle.
İşlemci pazarında Intel büyük oyuncu, AMD küçük oyuncu. Ekran kartı pazarında Nvidia daha büyük oyuncu. Tabii onlar da hani küçük kardeşi pataklıyorlarmış ticari anlamda. Ellerindeki gücü rakibe zarar vermek için kullanıyorlar tabii ki. Intel'le olan AMD'nin davasını herkes hatırlar. Ha. AMD kazandı o davayı.
Evet.
Hani mahkemede kazanmadı ama anlaşma yaptılar ve o anlaşmanın bütün şey AMD'nin istedikleri yerine geldi.
Doğru.
Dolayısıyla ben AMD kazandı o davayı diyorum. Ya bu didişmeleri sürecek.
Evet.
Didişmeleri sürecek ikisinin.
FBI Tor ağını kullananları spyware kullanarak takip etmişmiş.
Hmm.
2012 yılında bir çocuk pornosu operasyonunda birinin peşine takılıyorlar. Onun Tor ağı arkasında saklanarak bu işte resimleri, videoları neyse materyalleri sunduğunu tespit ediyorlar. Arama emri gibi bir şey alıyorlar mahkemeden. Ve Tor ağına girenleri ve bu adamın sunucularına ulaşanları takip ediyorlar. Bunu yaparken de ağı kırmıyorlar. Yani ağda herhangi bir güvenlik açığını kırmıyorlar. Sadece bir çeşit spyware yüklüyorlar sunucularına. Ve girenlerin, bu sunucuya erişenlerin gerçek IP'sini tespit edebiliyorlar ve buradan 25 kişiye ulaşmışlar. Bu da deniyor ki FBI artık yeni bir yöntem keşfetti. Her istediğini takip edebilir. Bazı aktivistler de şeye itiraz ediyorlar. İşte FBI aslında bu aldıkları arama emrinin 30 günlük bir süresi var. 30 gün bitti mi kapatmaları lazım. Hani dinleme emirleri falan vesaire de böyledir ya. Bunu açtı diyor. Artık FBI bunu kullanıyor. Aktivistlerin iddiası da bu. Yani Tor ağı aslında her geçen gün biraz daha güvensiz hale geliyor.
Güvensiz demeyelim de.
Aynen öyle.
Başka yollarla adam seni buluyor zaten.
Bir de biliyorsun şu var. Bunun da haberlere çıkmıştı. Sırf Tor'u kullanıyor olmak bile.
Tabii.
İşte şüphe çekmeyelim.
Falan zaten spyware orada duruyor ve sürekli aslında takip ediyorsa zaten sen Tor'u kullandığın anda bu operasyon bittikten sonra da devam ediyorsa işlemine sen de radara giriyorsun demektir. Bir şey yapmasan bile.
Evet. Bir haber de Xiaomi'den. Onun da Mi'den. Evet, artık Mi. O da senin telefonundaki bilgileri alıp Çin'e yolluyormuş. Çin'de bir adrese gönderiyormuş. Hem de ne bilgiler yani adres, defterlerin, mesajların hepsi gidiyormuş Çin'de bir yere.
Ya bu yedekleme falan gibi bir şey olabilir mi acaba? Hani abartılıyor mu?
Bilmiyoruz. Yani sonuçta Xiaomi'ye ait, Mi'ye ait yani bir yere gidiyor.
Emin ol Apple'ınki de Amerika'ya gidiyor. Yani gidiyor tabii. iCloud'a yedekliyorsun işte bütün bilgilerini. Veya WhatsApp'a zamanında bununla da ilgili hani böyle haberler çıkmıştı ya. WhatsApp'ta işte neydi İsrail mi diyorlardı o zaman? Oraya gidiyor bilgileriniz falan diyorlardı. Yani sonuçta bir yerde bir sunucu var. Böyle merkezi bir hizmetin.
Şunu söylemek isterim. Çinli firmaların ya da Çin'in biliyorsunuz öyle insan hakları, gizlilik falan gibi pek bir şeyleri yok, kaygıları yok.
Evet.
Dolayısıyla yani onların kültürü böyle. Hmm. Yani orada ne bileyim mesela Batı ülkelerinden çalıp çırpmak onlara gayet normal geliyor. Hani fikir anlamında çalıp çırpmak. Pek öyle işte mesela şimdi bugün gündeme ben ekleyemedim. Bugün mesela düşmüş bir haber var. Çin'de bu mesajlaşma yazılımlarında falan gerçek isim kullanılması. Hani Google Plus'ın bir zamanlarki hali gibi zorunlu tutulmuş. Şimdi orada öyle yok gizlilik mizlilik gibi bir şey öyle bir kavram yok.
Yok.
Abi yalnız bununla ilgili böyle güzel bir fıkra vardır.
Nasıl?
Hemen anlatayım yeri gelmişken. Bir Rus bilim adamıyla Amerikan bilim adamı bir araya gelmişler. Konuşuyorlarmış işte bu gizlilik, mizlilik falan konularını. Amerikalı demiş ki ya ben işte bizim ülkemiz özgür. Bizim işte şeylerimiz takip edilmez falan. İşte sizde böyle durumlar yok. Rus demiş ki biz demiş en azından takip edildiğimizi biliyoruz demiş. Siz de takip ediliyorsunuz. Aslında temelde meselenin özü Amerika'da da her şey bir güzel takip ediliyor işte çıkan haberlerden.
Öyle.
Bir taraf en azından biliyor takip edildiğini, ona göre davranıyor.
Öyle, öyle. Yani bunu F-Secure'un araştırmacıları sıfırdan hani çarşıdan bir telefon alıp gelip
evet,
orada adım adım denemişler.
Buradaki ve sorun, evet şu da var. Hani Mi'ye gidiyor bu bilgiler de nasıl gidiyor? Bir başkası da acaba bunu şimdi bu bilinen bir şey bir araya girip benim bilgimi alır mı? Ne kadar güvenli, ne kadar şifreleniyor?
Şifrelenmeden gittiği söyleniyor
bir de, burada. Bir de bu var.
Bu risk tabii.
Bunlar sıkıntılı şeyler.
Evet.
İşte açığı, gizlisi.
Yani bütün ülkeler artık işte geçen haftalarda da yaptık. Rusya falan kendi şeylerini yapmaya çalışıyor. Almanya, evet. Kendi işletim sistemleri vesaire. Çünkü yani kimse kimseye güvenmiyor.
Şimdi bugün de bununla ilgili haberler var. Şimdi Amerika ZTE'yi, Huawei'yi istemiyor.
İstemiyor.
Ama bakarsan bugün şimdi birazdan konuşacağız. Çin'de Apple'ı falan istemiyor. Hani devlet kurumlarında. Rusya hiçbirini istemiyorum demeye başladı. Herkesin kendi ulusal işletim sistemi en azından işte devlet bazında ve ulusal donanımı galiba gerekecek. Tabii gerekecek. Ki bir yandan hani kuşkucu da yaklaşırsan zaten şey diyebilirsin. Hani Türk, Alman, bilmem ne işte Fransız herhangi bir başka bir hükümetin yani Amerikan işletim sistemi kullanması zaten saçma bir olay diye düşünebilirsin.
Doğru.
Haklısın. Bizde de bir pardus vardı. Öldürdük.
Evet.
Daha emeklerken.
Değil mi?
Öldürdük.
Amerika'da bir Snowden vakası daha galiba yaşanıyor.
Bir yeni bir sızmalar oluyor, gözüküyor. Snowden içeride.
Ya,
içeride dediğim şey de Rusya'da galiba.
Böyle tanınmış bir isim olduktan sonra mesela Nasrettin Hoca'ya bir sürü fıkra atfen anlatılır ya. Evet. Burada da aynı durum olmuş aslında.
Evet.
Hani Snowden'e atfen birileri sızdırma yapıyor diyorlar.
İşte birileri bir Snowden, yeni Snowden'ler ya da bu istihbarat dünyası içinde bir yeni bir sızma var gözüküyor. Hmm. Henüz daha şey olmuş değil, devasa boyutlara ermiş değil ama bir şey, şu Amerika'da biliyorsun bir no fly list diye bir şey var. Uçağa bindirilmeyen adamlar var. Bu liste hani böyle çok alakasız bir adam olduğun halde kendini bu listede bulabiliyorsun falan. O liste üzerine bazı bilgiler sızdırmış listedeki isimler üzerine.
Ya bu listeye pek çok kurumun erişimi var. İsteyen istediğini ekleyip çıkarabiliyor falan gibi, evet, böyle karmaşık durumlar var. 680 bin kişinin %40'ı herhangi bir terörist organizasyonla ilişkilendirilememiş.
Evet.
Yani ama listede. Ama listede, torbaya atmışlar onu, evet, da bir şekil.
İşte o konuda bazı bilgiler sızmış.
Bu Stuxnet'le ilgili bir haber var. Biliyorsunuz İran'a saldırmışlardı bununla.
Nükleer projesini
bayağı bir geri götürmüştü.
Evet.
Meğerse sadece saldırmakla kalmamışlar. Bir de bilgisayarlarda AC/DC çalmışlar.
Gecenin bekörü,
evet,
büyük yani ses ayarını da sonuna kadar açarak bangır bangır müzik çaldırmış adamlar.
Vay be. Yani, tabii
yani bunu da neye dayandırıyoruz? Bu olay yaşanırken bir İranlı bilim adamı Finli bir başka tanıdığı bilim adamına mesaj geçmiş böyle şeyler yaşandı diye.
Dalgalarını geçiyorlarmış.
Yapacaklarını yapmışlar.
Evet.
Hani son bile dalga geçmiş adamlar.
Evet, dalgalarını geçiyorlarmış demek ki.
Rus hackerlar 1.2 milyar kullanıcı hesabının giriş bilgilerine sahip mi?
Şimdi bu bir bu haftanın tartışmalı konusu. Çünkü böyle bir şey ortaya atıldı. İşte gelmiş geçmiş en büyük işte hack, bilgi sızıntısı falan filan. Diyor ki işte bu bir şekilde Rus hackerlar, hani burada şey demiyor işte hani PlayStation Network'ten çalındı falan demiyor, hani toplamda böyle bir bilgi hazinesine eriştiler diye bir iddia çıktı ortaya. Fakat yani ilk önce tamam bu iddia atıldı, böyle bir ilgi yarattı, bir tedirginlik yarattı. Fakat bir gün sonra birazcık hani insanlar sakinleşince, uzmanlar sakinleşince şöyle soru işaretleri ortaya attılar. Ya bunu iddia eden bir firma ama bu firma şey satıyor. Bu firma senden para alıyor. Diyor ki ver diyor bana işte $100, $120. Ben diyor bakayım senin bu username'in, şifren bu 1.2 milyar kayıt içinde var mı? Kontrol edeyim senin adına diyor. $120 ver diyor. Bir yıl boyunca sürekli kontrol edeyim diyor. Ha yani bir anda ne oluyor ya? Şey başlıyor. Böyle bir şey var mı gerçekten? Şimdi şu tahmin ediliyor. Hani böyle crackerlar, hackerlar bu şifreleri database'lerin dökümlerini elde edip de sonra yayınlıyorlar ya. Hani oradan buradan topla birileri onu toplayıp deniyor ki yani gerçekten 1.2 milyar account doldurulmuş bir yerleri olabilir. Ama onun içinde işte 20 yıllık accountlar da mı var? Şifreler geçerli mi? Kırılmış mı? Kırılmamış mı? Bilmem ne. Ne olduğu belli değil. Ve daha önemlisi dediğim gibi hepsi bu acaba bir şey mi? Öyle bir korku yaratıp. Çünkü şimdi şey onu amatör olarak başlatanlar da var biliyorsun, bu sızmış veri tabanları üzerinde seni aratan arama motoru falan çıktı. O da para istiyor. Hani ilk bir arama bedava bilmem ne, sonra daha çok derin arama yapmak ve kaldırmak istiyorsan para alırım diyor. Bu da galiba öyle bir şey. Onun da galiba sektörü oluşuyor.
Zaten bunun kaldırması olur mu abi? Sızmışsa yani geçecek bir adamın eline geçmiş. Ha, nereye kaldırıyorsun?
Hani tamam bir yerden kaldırdın adam onu paste binden alıp da diskine kaydetmiş 100 bin tane adam var.
Hayır bulmasını anlarım. Tamam hani belki onlar da bir şekilde ulaşıp çalındı yani, mı çalınmadı mı söylediğini anlarım. Ama kaldırırım ne demek?
Bu birazcık inandırmıyor. Biraz, evet, şeye inandırmıyor. Girmiş. Bir ilk bir korku yarattılar. Bir hareket yarattılar ama sonra.
Ama bu yani ciddi aslında davalık bir mevzu. Yani eğer böyle olduğu ispatlanırsa hani Amerika'da şeyler peşine düşsün. Hukuk adamları diyelim.
NASA'ya geçelim. Bu hafta imkansız olduğu söylenen bir motorun çalıştığını doğruladılar.
Ya bu ilginç bir haber. Aslında hani bu yeni bir şey değil.
Evet.
İngiliz bir bilim adamı Roger Shawyer diye bir adam yaklaşık 10-15 yıldır M-Drive diye bir motor sistemi üzerinde kendi firması falan da var. İnsanları bunu ikna etmeye çalışıyormuş. Ya bu çalışıyor, bakın bu işe yarıyor. Yani olayın özü şu, yakıtsız motor.
Elektrikli yani, itiş gücü.
Elektrikli itiş gücü.
Ama pervane mervane yok yani.
Yok.
Elektrikli itiş gücü.
Yani itilen bir partikül falan da yok. Hani bizim normal roketlerde üfürülen bir şey vardır arka tarafında. Onun momentumuyla sana bir ileri gitme gücü, kuvveti sağlar. Burada o da yok. Amerikalı başka bir bilim adamı bu Roger Shawyer'ın M-Drive tasarımından etkilenmiş. Biraz da onu kullanarak hafif de kendi değişikliklerini katarak Guido Fetta denilen Amerikalı bir bilim adamı bir başka tasarım yapmış ve NASA'yı bunu denemeye ikna etmiş. NASA'dan bilim adamları 5 kişilik bir ekip 6 gün boyunca bu motoru yapıp 2 gün boyunca da test etmişler. Motorun bir de çalışmayan kopyasını da yapmışlar. Hani o son aşamadaki itkiyi sağlayacak şeyi kesip, çünkü bir test etmeleri lazım. Kullanılan mıknatıslar evet. Acaba manyetik alan yaratıp falan hani bir çeşit şey mi yapıyorlar? Motorun şeyini de deniyorlar. Bir yönünün terse çevirip aynı etkiyi ters yönde de alabiliyor muyuz falan gibi. Hani ciddi bir şey yapmışlar. Test yapmışlar ve bunu da bir konferansta sunuyorlar. 50. yılını kutlanan, hani Amerika'da uzun yıldır şey yapılan yapılan bir konferansta bunun testi nasıl yaptıklarını ve sonuçlarını sunmuşlar. Sonuçlarında da yani çok fazla değil. 50 ile 30 mikronewton gibi çok az bir miktarda bir itki kuvveti sağlandığını evet. tespit ediyorlar ve bu daha fazla araştırılmalı. Burada bir şey var diyorlar. Evet. Hani bu kesinleşti demiyor. Nasıl uzmanlar da ve nasıl çalıştığını, bunun hani altında yatan şeyin ne olduğunu da söylemiyorlar. Sadece o verdikleri kağıt evrakta söyledikleri şey, biz bu testi şöyle şöyle şöyle yaptık. Hani siz de bu testi aynı şekilde tekrar edebilirsiniz. Bir ayrıntı da şu, bundan bir yıl önce aynı benzer bir motoru Çinli bilim adamları da yapmışlar. Onlar da pozitif sonuç vermiş. Ama onlarınki mesela NASA'nınkinden 10 kat daha fazla güç ürettiğini iddia ediyorlar. Bu üretilen güç de küçük ama şöyle söyleyeyim. Bir uyduyu atmosferinde yerinde yani yörüngesinde tutmaya yetecek kadar. Yani bunun zaten böyle bir şey olduğu bir şekilde keşfedilirse geliştirilmeye de açık demektir.
Ya bu tabii araba motoru değil. Bu
tabii
uzay motoru.
Tabii onu yani.
Belirtmek lazım. Ya
nasıl çalışıyor derseniz de işte şey, mikrodalga şeyleriyle, ne denir, enerjisiyle bir şekil kuantum vakumu diyorlar işte. Kuantum sanal parçacıklar falan, hani aynı anda oluşup yok olan falan, karmaşık bir şey. Yani çok ilginç. Buna şey diyenler çıktı hemen. Ben tartışmalarını izledim, okudum. Şey diyenler çıktı buna. Bu yok, bu çalışmıyor işte. Zaten o yaptıkları çalışmayan motorda itki kuvveti vermiş falan ama o öyle değilmiş. O itki kuvveti veren motorda şeymiş. O kadar vermiyormuş. Hani o manyetik alanlarla falan bir miktar veriyormuş ama zaten adamlar bunu test etmek için onu da koymuşlar. Yani buradan bir şeyler çıkabilir gelecekte. İlginç bir konu bence.
Evet. Başka bir haberi daha var nasılım? Yeni gezgini Mars'ta oksijen üretecekmiş.
Bu geçen hafta haberini vermiştik. 2020 yılında gidecek olan Mars gezgini. Üzerine koyacakları enstrümanlardan biri de Mars atmosferinden oksijen üretmek üzerine denemeler yapacak.
Terraforming mi bu? Şey mi? Bin yılda hava olacak Mars'ta.
Yok, oraya gidecek olan %96 karbondioksitten oluşuyormuş Mars'ın atmosferi. Gidecek olan ilerideki görevlerde astronotlara hazır oksijen ve geri dönebilmeleri için yakıtta kullanılmak üzere de bir oksijen sağlayacaklar. Ama bu çok küçük. Bu deneme amaçlı. Hani ne oluyor, karşımıza ne çıkıyor falan bir görelim. Bunun yaklaşık 100 kat büyüğünü falan ileride kurmayı düşünüyorlar. Eğer bu testler başarılı olursa.
Bir haber de ESA'dan, yani Avrupa'dan. Onlar da bir Rosetta görevi 10 yıl önce başlatmışlardı. Amaç şu, bir kuyruklu yıldıza evet konacaklar abi. Konacaklar, çok yaklaşmışlar. Hani artık müthiş fotoğraflar gönderiyor.
Muhteşem bir fotoğrafını yolladılar. Yani çok ilginç şekli, şemali. Bir kuyruklu yıldızın çekirdeği mi diyelim, şey mi diyelim, asıl hani göbeğindeki kısmının
büyük
görüntüsü.
Kütlenin
Evet, böyle acayip bir şey. Oraya şimdi artık çok yakınlar, konma aşamasındalar. Artık hani görev aslında şu anda başlıyor.
Asıl riskli zamanlara evet. Girildi.
Tabii şu anda tabii o fotoğraf şeyden çok uzaktan
çekildi. 100 kilometre uzakmış aslında yani.
Ha, aslında fotoğrafın... o devasa bir tabii canım. Bir şey uzaktan gözüküyor.
Evet.
Ama müthiş bir şey. Yani şöyle bir şey uzaydan böyle bir fotoğraf geliyor.
Konabildiğini düşünsenize ne kadar müthiş bir hesap gücü.
Orası öyle.
Ya onu denk getirmek evet. Hareket halinde. Şeye,
önümüzdeki aylarda olası iniş alanlarını arayacaklar. Evet. Daha düşün yani o kadar belirsiz ki. Çünkü bilmiyorsun hani.
Tabii canım.
Mars'a göndermek belli çünkü. Yani daha önceden gönderdiğin uydularla falan yer belirledim. Bu hiç gelmeye uzaktan gelen bir şey.
Valla Armageddon filminde mi ne kolayca inivermişlerdi.
Bruce Willis abimiz diyorsun.
Öyle arabayı indirir gibi indirmişlerdi. Ama uygulamada öyle olmuyor tabii.
Yerli insansız hava aracı Bayraktar 24 saatten fazla havada kalmış.
Evet, insansız hava aracı konusunda bizimkiler iyi çalışıyor. Anka var. Bayraktar özel sektör geliştiriyor. Pervaneli bir hava aracı. 24 saat 34 dakika havada kalmış. Süper bir şey.
Evet.
Çok küçük de değil, 12 metre kanat yani. Açıklığı var. O kadar küçük bir şey değil ama işte büyük olunca tabii çok da içinde benzin de çok oluyor. Çok güzel. Zaten hani insansız hava aracının güzel tarafı bu. Havada hep durabiliyor.
Hep evet doğru.
24 saat uçakta biraz zor durursun. Güzel. Yani bu yerli malı güzel çalışmalar yapılıyor.
Evet.
Başka çalışmalar da var. İşte bir yandan dediğim gibi Anka var. Hangisi ne kadar uygulamaya geçecek, nasıl olacak bilmiyoruz ama bu çalışmaların yapılması gayet güzel. Keyif verici haberler.
Evet, bu haber ilginç. LG yazılım güncellemesiyle G-Watch'un paslanma sorununu çözmeyi planlıyormuş. Şimdi yazılımla paslanma nasıl çözülür? O ayrı ya konu ama.
Ama LG haklı.
Mantıklı bir açıklaması var.
Yani mantıklı açıklaması var. İlk başta hani o başlığı atanlar da birazcık dalga geçer gibi atmışlar evet. Ama hani yazılımla paslanmayı nasıl çözeceksin diye ama haklı adam diyor ki kontaklar saatin altındaki şarj noktaları açık kontaklar deriye temas ediyor. Hmm. Ter içindesin doğru. Bilmem ne ve bunlardaki gerilim duruyormuş bunlar.
Doğru.
O yüzden de hakikaten biliyorsun hani lisede bile elektroliz deneyi falan yaptırırlar ya elektrikle madenlerin bir ilişkisi var. O yüzden diyor hani bu sizin ıslak teninize değdiği için falan şey yapıyor. Elektrik geçtiği için paslanıyor. Elektriğini keseceğiz telefon boştayken, bileğinizdeyken o kontak noktalarındaki gerilimi keseceğiz, paslanmayacağız.
O kesen şey de yazılım zaten o yüzden yazılım güncellemesi
evet, bu iş başarılı. Evet, halledecek. Ha, ama tabii ilk saati alıp da bir hafta içinde, iki hafta içinde o kontak noktaları paslananlar onların günahı neydi? Onların da değiştirecekler herhalde.
Evet, artık. Tabii tabii açıklama yapmışlar. Saatte. Biz değiştireceğiz. Hani mutlu olmayanlar evet. Olursa.
Ya işte giyilebilir teknolojinin önünde böyle engeller var. Onlar da hani daha yolun başında.
Tabii canım.
Şimdi öyle bir şey ki telefonu elimizde tutuyoruz ama işte elimizde tutuyoruz bırakıyoruz. Evet. Saat 24 saat ya. Kolunda.
Suya giriyor.
İşte suya giriyor. Terle elini yıkıyorsun. Terliyorsun.
Çarpıyorsun.
Ter tuzlu bir şey.
Doğru.
Tuzlu su tam katildir öyle. Biliyorsun. Normal su, temiz suya göre içme suyuna göre. Devamlı işte sağa sola çarpıyorsun bilmem ne falan. Farklı şeyler yani evet. Şimdiye kadar alışılmış şeyler değil. Kim bilir biliyorsun geçenlerde de Fitbit'te mi onun bir rakibinde mi onda da şey vardı. Bileğini acıtıyordu insanların altındaki vidalar mı ne? Fitbit'te miydi?
Galiba.
Fitbit'in bizim incelediğimiz değil onları de daha üst modelinde vidalar insanların bileğini acıtıyordu altındaki falan. Ya öğrenecekler çok yol var daha önlerinde. Hı. Çok yol var.
Google Plus fotoğrafları Google Plus'tan ayrılacakmış.
Her şey de birbirinden ayrılıyor ya.
Yani Google Plus'tan ayrılan ayrılanı. Yani bu yöneticisi ya, ayrıldı.
Değil mi?
Yani herhalde hakikaten Google bunu yavaş yavaş. Ama yani o kadar çok sistem buna bağlı ki ya. Google Plus'ın gidebileceğini ben ihtimal vermiyorum. Ama demek ki yatırım yapmayacaklar, bu şekilde kalacak.
Ya
ayrı bir hizmet
yatırım
olacakmış.
Yapmamalarını falan anlarım da ya her şey, geçen hafta da bunu konuştuk. Niye her şey ikiye ayrılıyor? Niye her şey? Ne oluyor? Foursquare bu hafta tamamladı o şeyini, ayrımını. Evet. Evet. Android'de falan şey, Windows Phone'da daha öyle değil de iOS'ta, Android'de falan tamamladı işte. Swarm ve Foursquare olarak ayrıldı.
Facebook da o geçen hafta Facebook, konuştuğumuz.
O da yaptı.
Başlayamamış artık. Bazı kullanıcılar
o da mesajlaşmayı başlamış. Ayırdı. Dedik ya Instagram mesajlaşma ayrıca çıkar diyor falan. Ne oluyor ya? Her şey ikiye ayrılıyor.
Biz de Tekno ile Seyir'e ikiye ayıralım. 5 gig olsun.
Değil mi?
Ya bu ne bileyim, podcastleri mi ayıralım biz de? Yani, Tekno dinle.
He.
Şimdi bak bunu söyledim ya, o domaini almamız gerekecek. Yani evet. Yoksa alacaklar.
yine Google'dan devam. Bu önemli bir haber. Şimdi HTTPS sitelerine daha yüksek gösterim, daha önde gösterim sağlayacaklar.
Evet, sıralamada.
Sıralamada.
Ne yapacağız? Gerçi şu anda hani o etki çok az olacak diyor. Çok düşük olacak diyor.
Olsun.
Ya herkesin HTTPS'e geçmek için bir, hani Google da bu işe bir el atmış.
Peki bunun bir web sitesi sahibine maliyeti nedir? Vallahi ne yapması lazım?
SSL sertifikası alması gerekecek tabii ki.
Bu parayla mı satılan bir şey?
Tabii. Yani senin sen olduğunu gösteren sertifika o.
Hmm.
Yani çok ucuzları var. Yıllık böyle 9-10 dolara falan olanları var. Onları sağlıyor mu? Sağlıyor.
O sertifika konusunda bir 2 yıl önce falan bir Türkiye'nin karıştığı bir skandal yaşanmıştı. Değil mi?
Evet.
Yanlış hatırlamıyorum.
Orada tabii sertifika sunanlardan biri galiba
şeyden patates baskıyla sunuyormuş galiba. Öyle bir skandal yaşandı. Çok da dallandırılmadı.
Ya zaten bu sertifika vermeye yetkili çok fazla yer yok. 3-5 evet. tane var. Hani onların resellerları var yani. Alt böyle evet. Satıcıları var, bayileri var diyeyim. Onlar oraya gene evet. şey yapıyorlar.
Ama hani bir web sitesi sahibine ne olur yıllık?
Kaç yani olur
20 hem dolar falan mı olur maliyeti?
Abi sana güzellik yaparız. Yani 9-10 dolara ben gördüm.
Tamam. Yıllık.
Yıllık. Hani 20'ye falan da var. Çünkü dediğim gibi çeşitli markalar var. Hangisini tercih ederseniz.
Evet.
Hani o VeriSign bilmem ne falan gibi böyle bilindik markalar vesaire. Hangisi Komodo, Momodo o tür şeyler. Tercihinize göre eğer e-ticaret sitesi, onlar tabii değişiyor. Mesela yukarıda şu kilit işareti vardı evet. ya. Kimisinde sadece o yeşile dönüyor. Kimisinde o kilit böyle açılıyor uzun uzun senin
ünvanın yazıyor.
Onları almak için evet. şey de gerekiyor zaten. Sen buradan böyle bildiğin resmi evrak gönderiyorsun.
İspatlıyorsun.
Tabii kendin tamam. olduğunu. Onları daha çok ticaret siteleri falan tercih ediyorlar. Hani büyükler. Evet. Ama yani bu işte hani yapmak istiyorsan standart en küçüğünü alıp şey yapabilirsin.
Tamam. Google'ın launcher'ı artık hani Android cihazların %75'inde kullanılabilir hale gelmiş.
Evet, o Nexus 5'te mi ilk çıkmıştı? Hı. Beğenilmişti evet. bu Google Now Launcher deniyor galiba. Google Now'u da kendine entegre eden arayüz gibi
ya,
bir şey.
İşin aslında buradaki özü Google Now.
Tabii
hani
ki.
Launcher'da çok büyük bir muhteşem bir şey yok.
Bir şey değişmiyor çok.
O da Türkiye'de çalışmıyor.
İndirilebilir hale gelmiş. Kurcalamayı Hı. seven arkadaşlar için bir opsiyon. Şey farkı var. O benim hoşuma gitmişti. İkonlar birazcık
biraz
daha büyük.
Daha büyük
yani evet. yüzdesini bir şey yapamayacağım ama %25 gibi falan.
Evet, ikonlar daha büyük. %110. Ama Google Now'u kullanamadıktan sonra çok da bir şey olmuyor. Orada şey diyorsun. Okey Google diyorsun. Alet hemen açılıyor. Seni dinlemede evet. kalıyor sürekli. Diyorsun ki hava durumunu söyle.
Onlar çalışıyor ama.
İşte o İngilizce şey yapman lazım. Söylemen lazım. Ne ya, Türkiye'den dememen lazım.
Ama şey Google Türkçesi bayağı iyi. Biz geçen gün burada hatta Selim'le mi oynadık birazcık, Çağrı'yla mı oynadık ne, biraz denemeler yaptık.
Hı hı. Türkçeyi çok iyi anlıyor. Ben ona bir şey demiyorum. Yani ama bu Google Now hizmeti senin ülkende yok diyor, aktif şimdi, ettirmiyor
tabii
zaten.
Google Now şeyi falan da sağlıyor. Hani buradan işte bir yerdesin diyorsun ki ben eve nasıl gideceğim diyorsun.
Tabii tabii.
Abi şuradan otobüse falan
sinema seansları vesaire ha. falan hani onları da sağlıyor.
İşte bilet yani, bul bana diyorsun.
O Apple'ın serisine bir alternatif olarak mı tabii. Google Now aslında?
Ya bizde o daha çok basit aratma sadece.
Evet, tabii,
şeye
tabii.
cevap veriyorum hani. Yarın hava sıcaklığı ne kadar, ne olacak diyorsun.
Tabii.
Geliyor.
Geliyor.
Ve yani. Şeyi çok iyi.
Anlayışı.
Türkçe söylediğini anlaması
çok iyi
şimdiye kadar gördüklerimin en iyisi. Çünkü hani doğru. Ben bu sistemlerin hala emeklemekte olduğunu düşündüğüm için çok ya fazla üzerinde durmuyorum. Ben bazen
WhatsApp'tan mesaj atarken onu kullanıyorum yazmaya üşendiğimde. Hmm. Yanımda kimse yoksa söylerim yazıyor. Hmm.
Ben şimdi mesela Turkcell'inde işte Selin diye bir şey var. Ama yani çok daha emekleme aşamasında.
Doğru.
Ve hani o genelde o sistemlerin biliyorsun o sistemler inanılmaz kahkaha krizlerine falan neden olabiliyor.
Evet.
Çünkü sen öyle sen bir şey söylüyorsun o öyle bir şey anlıyor ki böyle hakikaten yerlere yatıyorsun. Google Now eğlendirmiyor. O çünkü doğru anlıyor. Evet. Eğlendirmiyor. Ya launcher'da işte var olan cihazların galiba %80'inde mi ne yüklenebiliyormuş. Hmm. Android 4 serisi ne destekliyor. Deneyin merak eden arkadaşlar. Deneyebilir.
Google'da bir ilgili bir haber burada tartışılır. Bir çocuk tacizcisini maillerinden anlıyor ve şeye
devlete
ispiyonluyor. Evet.
Bu da bir tartışma yarattı.
Tabii ki.
Çünkü hani devamlı mailleri tarıyor mu? Google diye. Ama orada tabii çocuk mocuk şeyi işin içinde çocuk tacizi falan şey çıkınca hani hani Google falan da rahatlıkla evet ya tanıyorum, tarıyorum deyip atabiliyor. Hani bunun bu konuda tarıyorum diyor. Hı-hı. Kimse bir şey diyemiyor evet. Tabii. O yüzden özel bir durum oluştu.
Evet. Çin hükümeti yabancı güvenlik yazılımlarını kullanmama kararı aldı. Apple'da dahil.
Evet işte onlar da şeye güvenmiyor. Tabii biliyorsunuz bu kararların ciddi bir şeyi de politik.
Politik. Geçen hafta konuştuk.
Geçen hafta da konuşmuştuk. Bu şeyde karşılıklı işte hamleler yapıyorlar. Şeyi de vardır. İşte geçen hafta Rus hükümeti Microsoft'u devlet işinde Microsoft kullanmayacağım demişti. Burada işte Çin hükümeti yabancı güvenlik yazılımlarını almam diyor. Apple'ı al, Apple da almam. Devlet işleri için Apple da almam.
Evet.
Diye bir şey çıkarttı. Ama hani her zaman bunlar işte böyle bir gerçek bir şeye dayanması gerekmiyor. Rakibe yönelik bir satranç hamlesi de olabiliyor.
Doğru. Elon Musk, şey diyor şimdi, yapay zeka nükleer silahlardan daha tehlikeli olabilir.
Ya bunu daha önce de söylemiştik aslında bir iki gündem önceydi sanırım. Yapay zekaya çok dikkat etmeliyiz lazım diyor Elon Musk.
Niye?
Yani çünkü tehlikeli. Hani kendinin farkında olan bir zeka ve çok daha hızlı işlem yapabiliyor senin kapasitene göre. Seni dünyayı ele geçirebilir. Eğer bir şekilde işte...
Abi fişini çekiyorsun bir şey oluyor ama
işte yani. Çektirtmeyecek hale getirebilir eğer kendinin farkına varırsa.
Yani Cem Yılmaz'ın şeyi var ya demir döküm robot polisi kaçmayın lan diye bağırıyor efendim çünkü hareket edemiyor.
Ama buna karşı güzel önermelerden biri de bu Ray Kurzweil diye böyle bir evet. Google'a falan da danışmanlık yapan futurist. Bir abimiz var. Evet, evet futurist. O da diyor ki ya, biz bunu yaptığımız zaman zaten kendimize entegre edeceğiz. Beynimize çipi takacağız. Biz de yapay zekalı olacağız. Onlarla birebir aynı şeyde olacağız diyor adam. Hmm. Yani öyle onlar bizi evet. Geçip gidecekler değil. Yani bu da aslında mantıklı geliyor.
Ya şimdi
sonuçta insan hani bir şey teknolojik bir şey geliştirip işte gözlükse gözlük ne bileyim kornea ise kornea falan.
Ya bu şeyler kaygıların yeri var. Çünkü hani yapay zeka konusunda endişelenilen yönlerden biri kendi kendini geliştirmeye başlaması. Senin kontrolün dışında. Çünkü kendi kendine geliştirmesi gerekiyor. Çünkü yoksa her şeyi senin öğretmen lazım.
Doğru.
Ve senin kapasiten de sınırlı. Kendi kendini geliştirmesini istiyorsun ama çok hani senin kontrolün dışında geliştirmesini istemiyorsun. Yani bugün mesela ne bileyim William Gibson'ın çok önemli romanı Neuromancer, Cyberpunk'ı başlattığı söylenen roman. Mesela orada da ana tema ne? Yapay zekanın bu zincirlerini kırması ya da kırmaması. Çok da spoiler yapmayalım. Merak edip okuyan olur. Ya da şu yakın zamanda işte Johnny Depp oynuyor. Transcendence diye bir film var. Benzer bir şey. Ama bir yandan da ya işte daha şey için aman işte şu anda endişelenmek için erken. Yani bu endişelerin entelektüel düzeyde kalması lazım. Evet. Belki böyle Twitter'da mesaj atıp da aman nükleerden daha tehlikeli olacak falan diye. İnsanlar zaten anlamıyor, korkuyor, ediyor. Bir de öyle insanlara yani iyice aman yapay zeka gelecekmiş, insanları köle edecekmiş falan diye korkutmanın alemi yok bence. Şu anda bunu entelektüeller tartışsın, bilim kurgu yazarları tartışsın.
Ya bu zaten kaçınılmaz abi. Bu yapay zekayı yapacak insanoğlu. Yani bu yapmayalım deyip de karar vereceğimiz bir şey değil. Tabii. Çünkü hadi diyelim bir ülke yapmadı, başka bir ülke illaki yapacak. Çünkü artıları çok. Sana getireceği avantajlar var fazla.
Tabii. Ama şey...
Yani nükleer silah gibi aslında hakikaten. Nükleer enerjiyi bütün dünyanın aynı anda karar verip kullanmıyoruz demesi lazım. Ama bir tane çıkıntılık yapan biri çıktı mı herkes kullanmaya kalkıyor. Çünkü orada bir güç dengelerini bozan bir şey var. Bu da aynı durum.
Ya, yapay zeka şu anda birçok yerde çalışıyor. Bugün Nasdaq'ta Amerikan borsasında birçok borsası var da onlardan birisi. Nasdaq'ta alım satımların %70'ini mi 80'ini mi ne makineler kendi aralarında yapıyormuş. Evet. Ve bunu inanılmaz bir hızla gerçekleştiriyorlar. Kendi aralarında yapıyorlar. Ve oradaki onların arkasındaki yapay zeka algoritmaları, sistemleri hani bizim böyle Google Now'da işte lahmacuncu var mı yakında sorusuna cevap veren sistemin çok çok ilerisinde. Dediğim gibi yani bu biraz bilim kurgu konusu. Evet. Bununla şeye girdin mi? Bu konudaki felsefeye girdin mi? Yani şöyle bir ne bileyim Philip K. Dick'in bir öyküsünde şöyle bir durum var. Hani bir yapay zeka böyle insanoğlu oluşturuyor bir uzay istasyonu gibi bir yerde. Ama düğmesine basıyorsun, çalıştırıyorsun. Şeye ikna edemiyorsun. Senin onu insanın yaptığını ikna edemiyorsun. Diyor ki çünkü benim her şeyim senden üstün. Sen diyor beni nasıl yaparsın? Ben diyor sen diyor soğuğa dayanamıyorsun, sıcağa dayanamıyorsun, aç kalıyorsun, ölüyorsun, şuna yapamıyorsun, bunu yap, uzaya atsam seni ölüyor, patlıyorsun.
Fişini çekeceksin, göstereceksin.
Ben de diyor hiçbiri yok bunların. Sen gelmişsin, seni ben yaptım diyorsun, hadi oradan.
Yeah.
O da kafayı şeye takıyor ama. Güneş var, diyor ki bu diyor varsa bu beni yapmıştır diyor burada diyor şey. İşte yani dediğim gibi bilim kurgu olarak... düşünsel olarak düşünmeye değer şeyler ama endişeye mahal yok.
Evet. İnternete anonim olarak bilgi sızdırmak isteyenlere özel bir hizmet çıkmış.
Bir dost.
Leak.
Nasıl?
Ya çok basit bir hizmet aslında. Sayfasına girince görür kullanıcılar. Yani yazmak istediğini yazıyorsun. Altına da işte seçeneklerde bir dost var, işte bir iş arkadaşın falan gibi şeyler var. Eskiden
çok vardı böyle şeyler ya. Anonim yani, mail atan falan şeyler ama...
Işte aynı şey, bu da onun sızdırmak ister. Ama tabii güvenebilir misin, ne kadar güvenilir, o hiç bilinmez ama ilginç yani böyle bir şey yapmışlar.
Artı dediğim gibi yani eskiden bu tür şeyler çok vardı. Çünkü eskiden sahte mail atmak o kadar kolay bir şeydi ki. Yani telnetle bağlanıp mail sunucuya atma falan şeyi vardı. Ama tabii o kapıları kapattılar. O servislerin ocağına incir ağacı diktiler. Bu devirde 2014 yılında çıkacağım bunu yapacağım. Bunu da ben çok ne olur bunu NSA çalıştırıyordur. NSA gibi Snowden özentileri kullanır. Sonra kapıya polis gelir akşama.
Ya bu itiraf.com'un bir başka türlüsü gibi düşünün.
Evet, bu ama hedefe gidiyor.
Evet direkt. Hedefe gidiyor. Genele gitmiyor. Bir de adı leak abi. Hani nereden çıkıyor diyorsun ya zaten. İşte evet. Leak kelimesi popüler böyle. Herkes bir şey sızdırıyor. O da popülerlikten faydalanıyor.
Bunu yapan adam zaten demiş ki bir hafta sonra oturdum yaptım.
Evet.
Yani o kadar bir şey bir proje değil.
Evet. Bir de son olarak maymunun çektiği selfie tartışmasıyla uğraştı insanlar.
Ama o da mükemmel kadraj şey odak muhteşem çekmiş yani. Evet. Nasıl? Bunu bir kere şeyle çekiyor. SLR falan makineyle çekiyor. Ya telefonla falan mi? Çekmiyor değil mi?
Çeken adam hazırlamış aslında bütün işte ışığı vesairesini, ayarını falan. Maymunu ikna etmiş. Gel şu düğmeye bas diye.
O da bas. Sırta sırta.
Ama mesele nereden çıkıyor? Bunu alıp biri kullanmış bu şeyi. Wikimedia alıp kullanmış bu resmi. resmin sahibi de diyor ki bunun telif hakları bende. Onlar da diyor ki kardeşim maymunun çektiği telif hakları insanlara olur. Maymunun çektiği şeyin telif hakkı olmaz. Hmm. Yani böyle garip bir felsefi tartışma var. Adam da diyor ki iyi de diyor benim makinemle çekti. Bütün ayarlarını ben yaptım. Tripodu kurdum. 3 gün adamların maymunların içinde yaşadım. Onlarla bağlantı kurdum. Artık benim yanımda çok rahattılar. Hani çünkü ikna ettim diyor hayvan. Evet. Gel bak buna bas diye. Bu diyor hakları bende. Hatta Wikimedia'nın bunu kullanması yüzünden ben 10 bin sterlin mi ne kaybettim diye de böyle bir adam kendince hesap yapmış. Sizce işte, nasıl? Nedir yani? Var mıdır
çok hakikaten? Zor soru. Çok kamera adamın.
Evet. Ayarları da o yapmış.
Kamera adamın. Şimdi web sitesinde falan hani forumlarda kavga mavga çıkınca ne diyoruz? Hosting parasını kim ödüyorsa patron odur diyoruz. Evet. Şimdi burada da kamera onun ama model maymun.
Çeken de son hareketi yapan da o.
Şimdi adama da şey demek lazım. Maymunun rızasını aldın mı? Tamam fotoğraf senin. Maymunun rızasını aldın mı?
Almış ikna ettim dediğine göre almış.
Ve yazılı imzasını alacak.
O ayrı.
Madem yani çünkü hani ondan bir de para kazanacaktım.
Ama hayvan mutlu görünüyor abi çekerken.
Mutlu gözüküyor ama işte para kazanacaktım kazanamadım diyor. Maymuna da 10 kilo muz gönderecek miydin? Ya bunlar işte yarın öbür gün maymunu bırak işte demin konuştuğumuz gibi bunun bir de makinelere çıkacak. Makine kendi kendine çekti. Bunun telifi kim falan kavgaları çıkacak belki.
Doğru.
Ya hukukçuları zor günler bekliyor.
Biz de Mono'ya öğretelim abi. Çekmeyi selfie bakalım olacak mı?
Ya belki birisi çıkacak. Şimdi şey diyecek Mono'nun rızası var mı bu fotoğraflarını çekiyorsunuz? Sordunuz mu kediye diyecek falan. Ya evet. Bunu akademisyenler uzun uzun tartışırlar.
Doğru. Oyun dünyasına geçelim. FIFA 15'ten iyi haber var. Türkiye ile geliyor.
Evet bunu artık yaklaşık TeknoSeyir'deki her TeknoSeyir kullanıcısı bu haberi bir kere yazdığı için
Levent de dahil bu arada.
Evet. Sağır Mono bile duydu yani.
Akışa bunu bir kere yazdığı için bilmeyen yok. İyi haber. Bunu aslında Macit'i açsaydık da ondan evet. Hani bunun yorumunu alsa yok muydu ki çünkü lig olarak yoktu galiba takım
birkaç
bazında.
Birkaç takım vardı. Evet.
Lig olarak yoktu galiba çünkü her takımda tek tek anlaşma yapılması mı ne gerekiyordu? Şimdi 18 takım mı ne? Bütün birinci lig. Eski biz birinci lig diyoruz. Artık adı başka bir şey onun. O lig geliyor. Fakat mesela kimi arkadaşlar demiş ki ya işte lig gelecek, takımlar gelecek ama futbolcular gelmeyecek. Ya da hani futbolcuların görüntüsü olmayacak. Birebir. Kendi görüntüsü olmayacak falan dediler. Galiba onda da çünkü futbolcuyla mı anlaşmak gerekiyor falan bilmiyorum. Fakat olumlu karşılandı. Çünkü FIFA son zamanlarda rakibi PES'i geçmeye başladı. Evet,
geçti. Benim merak ettiğim şey Türkiye Ligi full geldiğinde bakalım satış rakamları eski FIFA'lara göre ne olacak?
Çok evet. Fark etmeyeceğini ben düşünüyorum abi.
Bilmiyorum belki de.
Yani bu kadar önemli. Sonuçta oynamak isteyen alıp oynuyordu yani.
Yani. Ama iyi bir şey.
Ya iyi bir şey tabii.
İyi bir şey tabii. Kesin. İyi bir şey. Artık olsun bu kadar oynanıyor.
Evet. Resident Evil yeniden yapılıyormuş.
Evet onu da oyunları yeniden yapmam odası çıktı biliyorsun. Resident Evil'da o şeye katılmış. Resident Evil'ın ilk oyunu tabii gerçekten bilgisayar oyunları tarihinde yer alan bir oyun.
Kesinlikle.
Çok önemli bir oyun. Güzel bir şekilde yeniden yapılmasına kimsenin. Çünkü çok da eskidi.
Çok.
PlayStation 1 oyunu benim bildiğim. Değil mi?
Öyle PSX ben de öyle oyunu. Hatırlıyorum.
Kimsenin itirazı olmaz. Ama bir yandan da oyun firmaları madem buldu. Hepsinin bir geçmişi var. Artık Pac-Man'ine kadar. Zaten Pac-Man'i yapıyorlar da. Hani Oza'ya kadar giderler artık evet. Yeniden yapma şeyinde. Bir şeye mi döneceğiz acaba artık? Yeni bir şey çıkmayacak. Hep eski oyunların yeniden yapılmasını da mı idare edeceğiz bilmiyorum.
Tozlu raflar kıymete binecek.
Evet.
BioShock mobil platformlara geliyor.
O da hoş bir haber. Şimdi bir de bu kanal açıldı. Çünkü mobil cihazların gücü ciddi derece arttığı için artık XCOM çok başarılı oldu. Mobil sürümü çok,
çok
güzel.
Çok iyi.
Oyunun tarzı da çünkü oynanışı uygun. Çok uyuyor dokunarak oynamaya. Şimdi BioShock falan tabii FPS oyunu. Onda biliyorsunuz hani ekranda iki tane elini ekrana zor koyup oluyor. Da FPS oynamak hiç güzel olmuyor. Kontrolcü desteği yoksa oyunun.
Hele telefonda iyice zor. Evet. Ekrana kaplıyorsun.
Daha da küçük bir de ekran. Böyle yani shield falan gibi bir şeye bir lükse sahip değilsen güzel olmuyor. Ha bir yandan da şu var ama
Shield'ım falan var ya da işte kontrolcüm var, şu Moga falan Bluetooth kontrolcü aldım taktım. Ben Bioshock oynadık bitirdik ya.
Yani
onun da şeyi anlamı kalmıyor, anlamı o şekilde kalmıyor oynamanın. Fakat iOS platformuna getireceklermiş.
Hmm, i̇yi bakalım.
Yavaş yavaş. Bizden de Mount & Blade geldi biliyorsun Android'e. Hmm. Bütün oyunlar
geliyor.
Ufak ufak gelecek galiba. Şu evet, kontrolcü işi standarda otursun.
Doğru.
Keyif de artar.
Doğru. Origin'de Wing Commander 3'ü ücretsiz veriyormuş.
Evet. Tozlu lafların işine Origin kendi yapmaya karar verdi. Ha. Ya Origin artık biliyorsun arada sırada bedava oyunlar veriyor. Fakat bir standart yok. Çünkü bazen modern bir oyun veriyor. Bazen bunda, eski. Şimdi bundan önce bir iki önce falan verdiği oyun Populous 25 ya, yıllık bir oyundu. Wing Commander 20 yıllık bir oyun. DOS oyunu. DOSBox'ta falan çalışıyor. Evet, 5 sene ilerlediler ama ya ayıp biraz ya.
Doğru.
Hani Murat, çünkü 20 yıllık bir oyun. Bunun sadece nostaljik değeri var. Öyle. Şimdi ben bunu yazdım, bana itiraz edenler de oldu. İşte bu oyun GOG'da halen satılıyor. Bayıla bayıla para verip alıyorsunuz. İşte bedava verdiler, size bunu da beğendiremediler falan. Abi ben bir şey demiyorum. Tamam, ben de aldım bedava verdi diye ama ya bugünümüzün insanları, Origin'i açıp Battlefield'ı, Titanfall'u bilmem ne oynayan adam. Ya şimdi bu Wing Commander 3'e ne diyecek ya yüklediğinde? Tabii ki bu zamanının şaheseri, şeyler oynuyor, Hollywood ya, starları falan oynuyor. Bu şeydi, Pentium gerektiren ilk oyunlardan biriydi. Tabii, tabii, tabii. Bunu biz alamadık zamanında. Hı-hı. Baktık sadece, CD'yi gerektiren ya, falan oyundu. 94 yılında CD yoktu hiçbirimizde. Fakat 20 yıl geçti işte. Günümüzde zamanında bizim inanamadığımız grafikler bugün şey diyorsun, çok kötü ya diyorsun. Hmm. Yani yüksek sesle söylemeye çekiniyorsun. Zamanında hayranıydın çünkü ama şimdi çok kötü diyorsun. 320'ye 200 animasyon. Yani bugün 1080p olmayan telefonu beğenmiyorlar. Hmm. 320'ye 200 diyorum. Yani Origin, yani orada benim bunu yazmam şöyle bir tartışma yarattı. Belki onu konuşmak lazım. Ya 25 yıllık oyunu da daha hala satmanın, satmaya çalışmanın bir anlamı var mı?
Yok.
Bir yerden sonra da kardeşim zaten bu oyunlar dolaşıyor sitelerde. Belki de birazcık gönlü zenginlik yapsa firmalar, dese ki ya tamam alın.
Artık.
Hmm. Hani bilmiyorum. Ya orada tabii önemli olan şey şu. Bu Wing Commander 3'ü dedik ya, GOG hala, Good Old Games hala satıyor, Origin hala satıyor. İşte acaba kaç para kazanıyor? Hmm. Eğer kazanıyorsa vermez.
Evet, doğru.
Ne kadar kazanabilir sence abi?
Ben de onu merak ediyorum. Kaç dinozor var ki? Yani yaşamak.
Onlar da aldı zaten.
Fakat bir de hani belki benim gibi böyle ya 25 yıllık oyundan da hediye mi olur diyenlere gönlünü almak için mi ne? Origin bugün Game Time diye bir şey duyurdu. Hmm. Burada da modern oyunları veriyor. Şu anda Battlefield 4. Ama süreli. İşte 10 gün, 15 gün, bir hafta. Güzel, o kadar süreyle. Steam biliyorsun hafta sonu yapıyor. Evet. Bu hafta işte bir filanca Left 4 Dead hafta sonu bedava. Ama pazartesi gidiyor oyun. O tür bir şey daha uzun süreli yapmaya karar verdi. Battlefield 4 ve Kingdom of Amalur mu ne, bir skandala dönüşmüş bir oyun var ya, onu veriyor. Evet. Daha iyi.
Doğru.
Bir haftada bitirirsin yani.
Biraz hani hevesini alırsın yani.
Kingdom of Amalur'u bitiremezsin büyük olasılıkla. O dev bir oyun da bir haftada
bir oyun.
En azından şöyle satın almaya karar vermek için çok uzun süren var.
Kesinlikle.
Hani buna para verilir ya da verilmez.
Aynen.
Deme şansın.
Ya eskiden oyunların hepsinin demosu olurdu, artık yok.
Demo artık
hemen işte bu onu, yok. O görevi yapar bu.
Evet.
Killzone'da çözünürlük 1080p değildi. Yani kullanıcı 5 milyon dolarlık dava açmış abi.
Evet. Ya kimisi fırsatçı diyor. Ama kimisi de diyor ki ya bu firmalar da adam olsun. Hmm. Kandırmasınlar. Killzone 900p mi? PlayStation
galiba.
4'te.
Hatırlamıyorum şimdi abi, onu izlerdim.
Biz oynadık. O kadar da grafikleri kötü değildi.
Yok, güzeldi oyun.
Ama kullanıcı da hani 1080p diye aldım, 1080p çıkmadı, benim gözüm pikselleri sayıyor.
Ya peki kutunun üzerinde diyorsa, vesaire 1080p'dir bu diyor mu? Büyük olasılıkla
1080p yazıyor. Hmm. Ha, şimdi oyun bizde var ama demo kopya olduğu için kutusu falan yok. Ya şimdi tabii Sony'nin de, onun da o kutuyu falan avukatları
bakıyor. Hani bir hata kolay kolay yapmazlar. Orada küçücük yazılarda bir şey vardır. Ya 1080p dediysek de o upscale. Yani şimdi ona bakarsan Xbox 360 oyunları 1080p değil ama hepsinin kutusunda 1080p ha. yazıyor. Çünkü görüntüyü veriyor 1080p. Doğru. Render etmiyor. Doğru. Olsun.
Tabii orada bir yasal açıyı kullanırlar onlar.
Evet.
Ya bu şeyi de olabilir işte öyle şeylerin kullanılmamasını belki hani şimdi fırının içinden evet. kedi pişirmeyin diyorlar ya. Hani bunun evet. gibi bir uyarı belki eklenir.
Ya firmalar da biliyorsun özellikle Xbox One'ın zafiyeti nedeniyle böyle komik çözünürlükler falan karşımıza ya. Çıkmaya başladı. Next Gen konsolda 720p'nin altında grafik falan çıkmaya başladı. Firmalar da birazcık otursunlar da bir hale yola koysunlar evet. yaptıkları işi.
Evolve 2015'e kalmış. O da gitti.
Merakla bekleniyordu. O da 2015'e kaldı. Evet. Çok taklit edilecek bir oyun.
Hı.
Şey, kooperatif 4 kişi.
Evet.
Biraz Left 4 Dead'in aslında formülü. Fakat bunu da canavar avlıyorsun. Evet. Onda binlerce zombiyle dövüşüyorsun. Bunda tek bir canavarı avlıyorsun.
Assassin's Creed oyunu daha geliyormuş abi bir tane daha.
Ya zaten bir tane geliyor.
Evet geliyor.
Unity hı hı. geliyor. Bir de Rogue çıktı şimdi. Bunda galiba Templar oynuyormuşsun hı hı. hem de. Artık
bereketli bir
şey yapana abi. Kadar hani sütünü sonuna kadar sağacaklar yani bu Assassin's Creed'in. Zaten dediler ya biz aptal mıyız hani her sene niye her sene Assassin's Creed oyunu çıkar? Abi ikiye çıkardılar bırak evet. biri. Çıkarsın. Siz oynadınız mı?
Yani ben ilk oyunlardan sonra bir daha oynamadım.
Ben 1'i 2'yi full oynadım. 2'yi de bıraktım. Hı, daha fazla işte daha fazla oynamayı düşünmüyorum. 1 ile 2'yi oynadım. Bıraktım.
Sony PlayStation Mobile desteğini sonlandırıyormuş ki herkesin ortak yorumu şu. Böyle bir o şey neydi? Mi vardı?
O neydi? O Xperia telefonlarda bulunan kimsenin tıklamadığı bir ikon muydu? Murat, PlayStation Mobile'ı biliyorsun. Böyle hani çok basit oyunlar falan oluyordu. Vita'da falan denemiştik ya bir şeyler oynamıştık. O işte Sony'nin telefonlarında ve evet. bazı lisanslı telefonlarda falan olacak deniyordu. Hiç göremedik başka telefon markasında da. Ha, evet. Keseceklermiş evet. işte. Şeyde kalacak, Vita'da falan kalacak evet. tabii ki.
Rise de PC'ye geliyormuş.
Crytek haberleri her hafta bir Crytek haberi
geliyor.
Geliyor. Burada da böyle bir haber geldi. Xbox One için yaptıkları, bizim de incelemesini yaptığımız Rise Son of Rome. PC sürümü çıkacakmış. 4K desteği falan demişler de ya her oyun 4K destekli bir anlamda. Yani çözünürlük şeyinde.
Doğru.
Quake 3 4K destekli mi? Hack'i çıkmıştır. Şu anda listede belki yoktur ama hack'i çıkmıştır. Vardır. O yani 4K destekli kısmını geçelim. Çözünürlüğü yüksek olsun.
Ya.
Hep aynı karakterler gelmesin.
Gelmesin.
Şimdi Rise'ın kötü tarafı şu. Rise başından sonuna kadar aynı oyun.
Aynı oyun.
Adamın elindeki kılıç bile değişmiyor. Aynı silahla oyunu başlıyorsun, bitiriyorsun. Ama güzel bir oyun.
Güzel tabii.
Yani dövüşüyorsun ama hareketler, her şey çok iyi. Tek sorun aynı adam. Oyun boyunca yaklaşık 1000 kere geliyor senin evet. önüne. Bir de aynı bir
elin
aynı
çiftler, adam. Çiftler
çiftler, çiftler, çiftler geliyor.
İyice rezalet.
Orada tabii eleştiriyorsun. Yani zaten bizim de incelemesinde eleştirdiğimiz tek yer oydu. Yani ya bugün Commodore 64 oyununda bile bizim incelemesini yaptığımız Barbarian'da, tozlu raflarda orada bile adamın bir tek kıçında donu var. Donun rengi değişiyor. Yani burada aynı adamın Next Gen konsol, 8 GB bellek, Blu-ray disk, yani. Bilmem ne de aynı adamın 150 kere gelmesi. Ya hayır bir de Crytek'te bunun teknolojisi var. Yani. O her askeri farklı yapmanın, kiminde şapka oluyor, kiminin burnu daha sivri oluyor, bilmem ne oluyor. Bunun teknolojisi var adamlarda. Videosu var YouTube'da.
Doğru.
Demosu, Crysis 2 için mi ne? Hazırladıkları demo var. Bu adamlarda bu teknoloji varken niye bu oyun böyle?
Evet.
O bir şişman adam vardı.
Ya.
Kaç bin kere geliyordu evet, ya değil mi? O çok bir de karakteristik bir şey değil mi? Böyle tabii. şişman mişman. Hep o hep o geliyordu.
Yine mi sorulan evet. diye.
Ha, ama oyun süperdi. Biz sonuna kadar oynadık, bitirdik. Ben zevk aldım.
Hı-hı.
Oyun güzeldi.
Evet.
Bir daha oynamazsın. Sorun evet, tabii, o. Tabii, bir oynamazsın. Daha oynamazsın.
Haberler bu kadar. Şimdi bir iki haber bizden. Öncelikle bir ilan bunu yaptık ama bizim Selim Güney ölmedi. kalbimizde yaşıyor anlamında söylüyoruz.
Hakikaten ölmedi. Öldüğü yolunda basında hatta TRT'de çıkan TRT'de haberler asılsızdır.
YouTube'dan videolar.
Selim yaşıyor. Başka bir, Allah rahmet eylesin, başka bir Selim Güney ölmüş.
Evet.
Onun fotoğrafını bulamadıkları için bizim Selim'in fotoğrafını kullanarak. Gerçi bak
o öyle derse kabahatlerini azaltıyoruz. Adamın, o ölen çocuğun da fotoğrafı var. Gördük, bulduk. İlk bulduklarını atlamışlar.
Şeyler. Hani internette aratınca bizim Selim çıkıyor. Şu anda Selim evet. Güney diye aratınca artık cenaze haberleri çıkıyor. Tabii. Da normal cenaze haberlerinden sonra Selim'in profili çıkıyor. Adamlar da oradaki Selim'in fotoğrafını alıp Selim Güney, ya Selim
montaj Güney yapmışlar şey, abi.
Gökhan Güney montajı, eski evet. Sanatçılardan Gökhan Güney'in çocuğu olduğu için önemli bir isim. Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney öldü diye haber yapmışlar. Bizim Selim. Yani. Bir de yanına babası Gökhan Güney'i koymuşlar Selim'i. Hayda. Tamam cenaze falan acıklı bir olay. Genç yaşta 40 yaşında ölmüş arkadaş falan ama ya bizim Selim'in de günahı yok ki. Ya. Adama bugün şey geliyor ya. Taziye abi ölmüşsün diye. Öldün mü diye.
Abi Salih bizim Viyana'da şu anda. Oradan mesaj attı. Değil abi mi? Selim öldü mü diye.
Ya bir şey haklı. Ya. Çünkü açıyorsun. Şimdi kimi yerde Gökhan Güney'le falan kullanmışlar. Bazı evet. yerlerde direkt Selim'in fotoğrafı evet, çıkıyor. Evet, öldü çıkıyor. Diye. Hakikaten görsen ya Selim öldü mü? Hı. Adı da Selim Güney işte. Öldü. Tabii. Genç yaşta öldü. Hı. Allah Allah. Felaket bir şey.
Her şimdi çocukla ilgili normal bir arama yapsa Selim Güney kimdi diye bu haberler çıkıyor ve öldüğü haber çıkıyor.
Evet. Evet. Yani Selim askere gidecek şey diyecekler. Ölmüşsün. Niye geliyorsun?
Zombileri
anlıyor. Gelmene gerek yoktu falan diyecekler. Ya bu tabii çok ve bu TRT, büyük olasılıkla TRT'den kaynaklanmış tabii, tabii. bir şey. TRT Haber'den çıkmış bir şey. Çünkü diğer siteler uyduruk siteler. Hmm. Hani TRT onlardan almayacağına göre
tabii ki.
Bu onlar TRT'den almış olması ihtimali daha büyük. Yani internetten Selim Güney diye aratıp ilk çıkan fotoğrafı ya. Twitter'dan adamın profilinden alıp da babasının bir de yanına montaj koyup genç yaşta kaybettik diye yayınlamak garip bir şey ya. Korkunç bir şey.
Korkunç abi.
Korkunç bir şey.
Abi bir de ölen adam 40 yaşında. Yani bizim Selim 20 yaşında mı?
20 küsur.
26. Yani 26'ymış. Bir, hani bakan adam şey yapar yani.
Hı.
Ya hadi gençlik resmidir dersin ama ya o, ben size söyleyeyim. O hafta magazin programlarına falan çıkmıştır.
Çıkmıştır.
Çıkmıştır. Biz izlemediğimizden farkında değiliz. Kesin magazin programlarına falan çıkmıştır hani bizim hı. Selim vefat etti diye fotoğrafı.
Evet.
Bir arkadaş da şey demiş, teknoseyirde kamera önüne çıkmıyordu. Ya. Oh olsun. TRT'de haber oldu.
Evet, Selim'le Bahsedecek'te program yaptık. Hani bir kamera önüne çıkmıyordu değil ama teknoseyirde hiç kısmet olmamıştı. Böyle haber oldu.
Vallahi hani ölen arkadaş için tekrar başsağlığı dileriz. Biraz makara falan yaptık ama tabii arkadaşla alakası yok.
Tabii canım.
Ona yapabileceğimiz bir şey yok.
Evet.
Huzur içinde yatsın diyelim. Ama bizim Selim sağ.
Evet.
Adam öldü diye gazetelerde, basında öldü olarak yer alıyor.
Bir de YouTube'da video yapmışlar abi. Böyle başka fotoğraflarını da bulmuşlar.
Bulmuşlar.
Hepsi de bizim Selim'in
resmi. Slideshow yapmış.
Şimdi şeyi yapıyorlar artık. Mesela ne bileyim birisi öldü mü hakikaten trafik kazasında. İşte genç birisi öldü mü falan. Hakikaten onun Twitter, Facebook şeyini yağmalıyor basın.
Evet.
O fotoğraflarını bulup hazine bulur gibi saldırıp
tabii, tabii.
dolduruyor sayfalarına. Ama hiç olmazsa orada tutturuyorlar. Burada yani aratıp da ilk çıkan Selim Güney'i kullanmak işte haberler böyle basın yapılıyor.
Bu, evet. Daha biz hani bunu bildiğimiz için anlıyoruz. Abi bu bizim Selim diyoruz. Biz bu demek ki bize neler yutturuyorlar bütün gün haberlerde.
Ha işte
kontrol onu yapan, etme şansın olmayan bir sürü haberi.
Onu yapan adamla da tartıştığında sana şey atıyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor basın mensubuyum. Bak basın kartım var. Senin var mı diyor basın kartın. Otobüse sonra ücretsiz binip gidiyor basın kartı.
Benim de Selim'im var canlı. Hadi bakalım.
E işte yani dediğim gibi o haberi yapan adama da para ödüyorlar bu iş için.
Evet bu arada bu hafta hani bizim Yunus Şahin'i de veda ettik. O yetişemedi. Hani hafta başındaydı gündemde olsa onu da alırdık buraya.
Evet.
Onu da söyleyelim buradan selamlarımızı.
Böyle. Telefonlar devam edecek. Taşınma işlemleri devam edecek. Başladı.
Evet.
Onlar sürecek. Hatta
tekrar hatırlatayım. Önümüzdeki haftalarda biraz aksayabilir video akışı.
Doğru.
Belki bir hafta pazartesi, çarşamba, cuma 3 video olur. Hatta çok sıkıntı olursa, çok sorun olursa bir hafta boş geçip yine daha önce bir kere yapmıştık best of'larla, bayram haftası yapmıştık da yine öyle best of'larla falan sizden af dileyebiliriz, bir müsaade isteyebiliriz. Çünkü kolay değil bu işler.
Aynen.
Öyle yani şey ki zincirleme olaylar var. Ne bileyim.
Birbirine bağlı bir çok iş var. Yani birini halledip ötekini halletmeden.
Firma kuracaksın. Yeni hani kaydını maliyeye şey yapacaksın. Devlet diyor ki ofisini kur ki geleyim kontrol edeyim diyor. Sen diyorsun ki ya firmamı kur ki gideyim ofis eşyası satın alayım. Fatura kestireyim. Kısır döngü işte falan filan. Böyle aşılması gereken bürokratik işler var. Aşacağız. İlk kez de yapmıyoruz aslında onu da söyleyeyim. Ama uğraştıran şeyler.
Öyle.
Yapacağız, halledeceğiz. Arada yani bizim size hani söyleyeceğimiz şimdiden yayın akışında böyle bir duraklama en fazla bir hafta olmak üzere. Zaten gündem abi, aksamaz.
Tabii o daha kolay da şeyi söyleyeyim. Sonuçta şu Ağustos zaten bizim sektörün felaket öldüğü aydır. Evet. Biz oraya denk geldiğimiz için biraz da şanslıyız. Bir telefonlar geliyordu, onu da yapıyoruz zaten.
Evet. Ama telefon da ne geliyor ya? Yeter. Evet. Telefonlardan fenalık
abi geçirmek üzereyiz. Abi orada şöyle bir şey var, bak aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Ya bu ön incelemeye laf eden bazı arkadaşlar var. Yani hani o elimize geldiği anda inceliyoruz. 5 dakikalık, 10 dakikalık bir video zaten. Çok uzun da değil.
Hani, onunla da geçiştirmiyoruz.
Evet. Teknik bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Hani ilk etapta şöyle kabaca anlatalım diye. Biz bir yandan ürünü inceleyene kadar hani bir ön izleme işte. Başlıkta da yazıyoruz ön inceleme diye. Hani yani, hevesim kaçmasın diyorsanız izlemeyin ya.
Teaser diye bir şey var. En azından hani TeknoSeyir'de bir sonraki hafta neler yayınlanacağını görüyorsunuz.
Yani buna tepki vermek çok garip yani. Beğenmiyorsanız o video ki ön izlemeleri de genelde tek video yapmıyoruz.
Yok yok öyle bir şey yok.
Yani yanında asıl videomuz
asıl
oluyor.
Asıl videonun yanında eşantiyon.
Yani ön inceleme başlığını gördüğünüzde hani ilginizi çekmiyorsa izlemeyin. Bu kadar basit. Hani bunda kızılacak bir şey yok. Çünkü izleniyorlar aslında. Bir çok yandan da istatistiklere bakıyoruz.
Evet.
Deli gibi izleniyor.
Evet. Yani biz ön incelemeleri ek içerik olarak kullanıyoruz. Ek içerik genelde. Kimseye bir zararı yok. Kimseye bir zararı. Bir de şu var. Biz hani kutu açılımı diyoruz da 1000 tane bilgi veriyoruz aslında. Evet. Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Kendi incelemede vereceğimiz bir sürü şeyi veriyoruz aslında.
Bir daha bir şey kötü. Yani herkes yaparken sen yapmayınca geri kalıyorsun.
Tabii rekabette geri kalmış oluyorsun
tabii,
sonuçta.
Tabii tabii. Onu da anlayış göstermeleri lazım. Çünkü bir de öyle bir ortam var.
Evet.
Ya aslında biraz da ilginç bir şey. Mesela hakikaten biz onlar kargocu getiriyor bize bırakıyor. Yani yarım saat sonra en geç başlıyoruz hemen onun çekimine. Doğru. İlk açıp şöyle bir
araştırmasını yapıp başlıyoruz.
Evet, bugünden maddeleri bu kadar.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.